Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyri Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 22 Haziran Perşembe. RS FM'i dinliyorsunuz. Saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. RS FM'de Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah programındasınız. Her sabah olduğu gibi 2 saatlik süreyle birlikteyiz. 9'a kadar buradayız. 9'a kadar sizinle gündemi paylaşacağız. Gündemin ayrıntılarını ele alacağız. Dün neler olmuş, bugün neler olup bitmesi bekleniyor. Bu olanlar gazetelere nasıl yansımış, gazeteleri birlikte okuyacağız. Başlıklar, manşetler, spotlar, fotoğraflar, bütün detaylarıyla gazeteler bu olayları gündemi nasıl yansıtmışlar. İlk bir saatlik bölümde onlara bakacağız ve ikinci bir saatlik bölümde de artık yorumlara gireceğiz, analizlere gireceğiz ve köşe yazarları gündemi nasıl değerlendirmişler, onları da hep beraber okuyacağız. Yine her sabah olduğu gibi RS FM'de yayınımız boyunca zaman zaman İstanbul'un trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Saatlerimiz 7'yi 2 dakika geçerken İstanbul'un genel trafik yoğunluk oranı %17 gözüküyor. Yani durum fevkalade iyi gözüküyor şu saat itibariyle, şu dakikalar itibariyle. İki köprünün geçiş güzergahında, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahında yoğunluk var. Her sabah olduğu gibi normal bir yoğunluk. Birinci ve ikinci Boğaz köprülerinde yoğun bir trafik var. Ataşehir'den Ümraniye ve Kavacık üzerinden ikinci köprü ve Altunizade'den köprüye kadar da birinci köprü güzergahında yoğun ve yavaş bir trafik var. Ama onun dışında İstanbul'un genelinde bütün yolların yeşil renkle gösterildiğini görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasında bu ne anlama geliyor? Yeşil trafiğin son derece iyi, akıcı ve rahat bir şekilde seyrettiği anlamına geliyor. Yine her sabah olduğu gibi sizlere trafikle ilgili uyarılarımızı da tekrarlayalım, nasihatlerimizi tekrarlayalım. Çünkü yollardaki özensiz sürüş bu nasihatlere ihtiyaç hasıl eder bir manzara gösteriyor. Yani trafikte, özellikle yoğun trafikte, işte mesela şu anda Boğaz Köprüsü'ne gidiş yolunda, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahında dikkat edeceksiniz. Gereksiz yere şerit değiştirenler, zırt pırt oradan oraya, oradan oraya geçenler, abi bu şerit daha iyi akıyormuş gibilerden kendi kendine inandıran, halbuki hiçbir geçerliliği olmayan bir şerit değiştirme hastalığımız var. Lütfen gereksiz yere, özellikle de yoğun trafikte şerit değiştirme alışkanlığından vazgeçin ve şerit değiştirmeniz gerekiyorsa yoğun trafikte ya da akıcı trafikte mutlaka o direksiyonların genellikle sol tarafında bulunan hafif böyle bir 15-20 santim, kimileri işte 20-30 santim uzunluğunda bir çubuk var orada. Böyle sağa ya da sola oynatınca, yukarı ya da aşağı oynatınca aracın değişik yerlerinde böyle sarı ışıklar yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Onlar süs ya da aksesuar değil. Onlar dönmek isteği ya da sağa sola dönmek ya da şerit değiştirme isteği anlamına gelen, niyetinizi belli eden, İngilizce'de indicator denilen, yani bir niyet beyanında bulunan sinyal lambaları. Bakın, yeni duymuş olabilirsiniz. Sinyal lambaları bunlar. Sinyal veriyor. Yani diyor ki ben soldaki şeride geçmek istiyorum yahut sağdaki şeride geçmek istiyorum yahut az sonra sola döneceğim ya da az sonra sağa döneceğim, sağdan sokağa gireceğim gibi bir işaret. Ama bu dönerken değil, dönmeden önce, yani bir niyet beyanında. Bakın ben dönmeye hazırlanıyorum, hani bilginiz olsun şeklinde. Bakın anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlatıyorum. Ya da başka insanlara, anlayış kıtlığı olan bazı olanlara anlatır gibi anlatıyorum. Sinyal lambası diye bir aksesuar var araçlarda. Otomobillerde var, hatta motosikletlerde var, kamyonlarda, minibüslerde ya da tırlarda ya da hafriyat kamyonlarında, otobüslerde. Bunu koymuşlar oraya, o niyeti beyan edin diye. Lütfen kullanın. Kullanın çünkü trafikteki diğer araçların direksiyonunda oturan insanlar müneccim değiller. Müneccim olmadıkları için sizin niyetinizi anlayamazlar. Dolayısıyla o niyeti, o lambaları kullanarak beyan ediniz. Ve lütfen önünüzdeki aracı gittiğiniz hızla uyumlu ya da gittiğiniz hızla orantılı bir mesafeden takip edin. O mesafenin ne olduğuna ilişkin size burada fiziksel formüller vermem, veremeyeceğim. Bilim adamları verebilirler. Ama amaç şu olmalı. Ani bir durumda önünüzdeki araç durmak zorunda olduğunda ya da sizin aracınızla ilgili bir sorun çıkıp da aniden durmak zorunda olduğunuzda arada yeterli bir mesafe bulunsun. Biz buna güvenli sürüş mesafesi diyoruz. Siz ona enayi gibi arayı bu kadar açık bırakmış abi mesafesi diyorsunuz. Hayır, güvenli sürüş mesafesi diye bir şey var. Ve iki aracın arasında da eğer güvenli sürüş mesafesi varsa, ya adama bak amma sallanıyor, arada da böyle 5 metre mesafe bırakmış, girsen arkadaşım önündekinin tamponuna kadar diyebilirsiniz. Ve o mesafeyi zık diye araya girip hemen kapatabilirsiniz. Bunu yapmayın ne olur. Güvenli sürüş mesafelerine dikkat edin. Özellikle de hızlı akan trafikte o güvenli sürüş mesafeleri önemli. Şimdi ne yapıyor bazı arkadaşlar? Görüyorum trafikte, siz de rastlıyorsunuzdur. Böyle kaptırmış gidiyor. 90, 100, 120, 130, 140 Allah ne verdiyse gidiyor. Ondan sonra öndeki konvoy azıcık durmaya başladığında yahut böyle birden frenlere basmaya başladığında hemen herkes frenlere cart diye asılıyor ve birden dörtlü lambalarını yakmaya başlıyorlar. İşte o dörtlü lambalar orada işe yarıyor değil mi? Arkadan gelenlere aman durmak zorundayım, dur yavaşla falan diye. Hiç böyle bir trafik adeti yok. Eğer güvenli sürüş mesafesine dikkat ederseniz böylesine uyarılara gerek yok. Yavaş yavaş hızınızı düşürün ve ondan sonra da durun, paşa paşa devam edin. Güvenli sürüş mesafesi çok önemli, bunu da unutmayın. Trafik Anaokulu'ndan Zafer Hoca'dan tavsiyeler. Üçüncü tavsiyemiz ve üçüncü ve en önemli tavsiyelerimizden biri. Lütfen emniyet kemerlerini araca biner binmez takınız. Sadece direksiyondaki ya da ön koltukta yanınızda oturan insanın değil, arka koltuklarda oturanların da emniyet kemerlerini takmaları son derece önemli. Özellikle çocuklar açısından son derece önemli. Çünkü arka koltuk ön koltuktan daha önemli. Neden biliyor musunuz? Aracın herhangi bir tehlikeye maruz kalması anında ön koltukta oturanlar o tehlikeyi zaten daha önce seziyor. En başta da aracın sürücüsü seziyor. Dolayısıyla bir tutunma, direksiyona ya da ön panele tutunma gibi bir tepkileri olabiliyor. Ama arka koltukta oturanlar genellikle trafikte ya da yol durumuyla ilgilenmediklerinden aniden öne fırlama riskleri var. Çok ciddi kazalar oluyor, çok ciddi ölüm olayları yaşanıyor. Arka koltukta özellikle o emniyet kemerlerini takınız, taktırınız. Ve tabii trafikte araç kullanırken direksiyon başında olanlar lütfen ellerinizden şu cep telefonu, tablet ya da bilgisayar gibi aletleri ya da yerine göre tırnak makası, rimel sürücü, ayna, pudriyer gibi aksesuarlarınızı bırakınız. Onların yeri direksiyon başı değil. Telefonla konuşmayınız. Telefonla ille de konuşmanız gerekiyorsa lütfen aracınızın içindeki o Bluetooth yani ses düzeneğiyle, ses sistemiyle bağlantı mekanizmalarını kullanınız. Kulaklık kullanmayınız çünkü kulaklık demek kulaklardan en azından birinin kapatılması anlamına geliyor. Oysa ki direksiyonda olan bir araç kullanan kişinin bütün duyu organlarının son derece açık olması gerekiyor. İki kulağınızın ve iki gözünüzün özellikle kullanılıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla ya ben telefonu elimde tutmuyorum, kulağıma götürmüyorum, kulaklıkla konuşuyorum gibi ilkel bir çözüm de üretmeyin. Çok çok konuşmanız gerekiyorsa aracın Bluetooth aygıtına bağlayın ya da Bluetooth üzerinden aracın ses sistemine bağlayın ve öyle konuşun ya da kenara çekip konuşmayı deneyin. O trafikte 200-300 metrelik bir avantaj kaybedersiniz ya da gideceğiniz yere 5 dakika daha geç gidersiniz ama sağlam ve tek parça halinde gidersiniz. Araçlarda direksiyonda olan arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize sesleniyorum. Ne olur o telefonları elinizden bırakın. Zaten konuşmayı bir yana bırakın. Bir yandan da böyle SMS atanlar, WhatsApp'la yazışanlar, Facebook'a bakanlar, Twitter'a bakanlar. Şimdi birileri diyordur ki abi amma konuşuyorsun sen de sabah sabah. Trafik yürümüyor ki şuradan Facebook'a bakalım ne olacak Ayşe ne yazmış. Fatma da ne yazmış? Semihane paylaşmış. İşte Haldun dün gece benim yazdıklarıma like yapmış mı ya da ne yorum yapmış? Yapmayın bunu. Daha sonra işe gidince bakın. İşte amirinizin bakmadığı ya da müdürünüzün bakmadığı bir sırada gizlice o mesajlarınıza bakabilirsiniz ya da bilgisayarınızdan bakın ama o cep telefonlarını lütfen ne olur kullanmayın. Saatlerimiz 7.11'i gösteriyor. Zafer Arapgirli'den anaokulu sürücülerine tavsiyeler ve nasihatler bölümü burada sona eriyor. Bakalım trafikte neler olmuş. %20'ye ulaşmış trafik yoğunluğu. Yani biraz daha fazla araç trafiğe çıkmış. Biraz daha yoğunlaşmaya başlamış ama şu an itibariyle bir sorun yok gibi gözüküyor. Derken bir uyarı geldi. Araç arızası. D100 Mertel Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte araç arızası. D100'de Mertel Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte bir araç arızası. Demek ki bana kulak kabartayım derken birisi öndekine... aracı arıza yapmış, çarpışma değil, düzeltiyorum, araç arızası. Ama dikkatli olun, hakikaten şaka bir yana hayatlarımız, canımızın ve malımızın güvenliği söz konusu. En ufak bir çarpışmada kaç yüz liralık bir hasar çıkıyor, hiç olmazsa onu düşünün. Yani canınızı çok fazla düşünmediğinizi biliyorum ama hiç olmazsa o sevgili otomobilinizi, o bilmem kaç yüz milyar verip satın aldığınız sevgili otomobilinizin güvenliğini de düşünün. Çünkü o kimileri için daha değerli, biliyorum. Hava durumuna bakalım. İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca Perşembe, Cuma, Cumartesi artık Haziran havaları geldi. Haziran sıcaklığı geldi. Terden bu sefer şikayet ediyoruz. Hani nasıl soğuktan şikayet ediyorduk. Şimdi de yapış yapış nemden ve terden şikayet ediyoruz. Ama olsun, Haziran'ın 22'si itibariyle de bu sıcaklıklar olacak. Örneğin İstanbul'da bugün 30, yarın 31, cumartesi günü 33 derece olması bekleniyor hava sıcaklığının. Açık güneşli bir hava var. Tabii açık güneşli hava derken bu kadar sıcaklığın ve nemin de ciddi bir hava kirliliğiyle neden olduğunu, özellikle solunum yolları hastalıkları bulunanların, çocukların ve yaşlı insanların ve işte solunum yolları ile ilgili sorumlu olanların dikkat etmesi gerekiyor açık havada. Ankara'ya bakıyoruz. Ankara'da da 3 gün boyunca açık ve güneşli bir hava var. Bu sabah saatlerinde biraz puslu olması bekleniyor. Ankara'da bugün 28, yarın 32, cumartesi günü de 33 derece olacak hava sıcaklığı. Ve İzmir'de de 3 gün boyunca yine açık ve güneşli bir hava var. Bugün 32 derece, yarın cuma günü 34 derece ve cumartesi günü de 33 derece olması bekleniyor hava sıcaklığı. Bakalım gündemde neler var. Bu sabah saatlerinde yine Ege'de bir deprem oldu. İzmir açıklarında, Karaburun açıklarında, Midilli Adası ile Karaburun arasında depremin büyüklüğü 5 olarak bildirildi ve 9.8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ege bölgesinde ciddi bir şekilde hissedildi bu sarsıntı. Hatırlayacaksınız, geçen hafta da 4.9'luk bir deprem olmuştu. Yani o bölgede hareketlilik, jeolojik hareketlilik devam ediyor. 5 büyüklüğüne bir deprem İzmir ve Ege bölgesindeki pek çok şehirde ve Ege adalarında da hissedildi bu deprem. Adalet yürüyüşü devam ediyor ve adalet yürüyüşü ülke gündeminde önemli bir gündem maddesi olmaya da devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde adalet yürüyüşü dün de 7. gününde devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısını, MYK toplantısında dün bu yürüyüş sırasında dışarıda yaptı. Parti sözcüsü Bülent Tezcan bu toplantıdan sonra açıklamalar yaptı. Hükümetin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı uyarılara sert tepkisi vardı. Hükümet bize gidin evinizde oturun diyor. Hayır, tehditlere pabuç bırakmayacağız. Adalet için sonuna kadar yürüyeceğiz şeklinde bir demeci oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet yürüyüşüne yönelik ve kendisine yönelik suçlamalarına değindi ve sen bir diktatörsün ifadesini kullandı. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün bir meydan okuması vardı, bir çağrısı vardı. Sizler adalete müdahale ediyorsunuz dedi hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na. Dedi ki sizler yargıya müdahale ediyorsunuz, savcılara, hakimlere talimat veriyorsunuz ve ben bunu belgeyle kanıtlayacağım dedi. Kanıtlayamazsam zaten istifa ederim, siyaseti bırakırım ama kanıtlarsam da siz aynısını yapacaksınız dedi. beklendi bir belge sunması ve dün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir belge çıkardı ortaya. Belge ne? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği antetli bir yazı. Bu yazıda bir internet sitesinde gerçekgündem.com adlı bir internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kaçak ve hileli olduğuna ilişkin iddialar dile getirilmiş bir haberde ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı yolluyor. Yazıda adeta bir talimat dili var. Adeta bir talimat üslubu var. Bu sitede yer alan haberle ilgili olarak gereğinin yapılması ve bize de bilgi verilmesi şeklinde adeta bir emir veren, talimat veren bir üslup kullanılmış. İşte Cumhuriyet Halk Partisi adalete, yargıya baskı yapıldığı, devletin yürütme makamlarından, başta da Cumhurbaşkanlığından baskı yapıldığı iddiasını bu belgeyle destekledi ve bu belgeyi ortaya koydu. Hükümetten hemen tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı dedi ki bu bir suç duyurusudur, bu bir şikayettir. Bunun yargıya talimat ya da emir verme gibi değerlendirilmesini yanlış buluyoruz dedi. Yani o belgenin doğruluğunu teyit etti ama bunun yargıya baskı anlamına gelmediğini ileri sürdü. Türkiye geçen cumartesiden beri, daha doğrusu bir aydır askerlerin zehirlenmesini konuşuyor. Özellikle Manisa'daki bazı askeri birliklerde, kışlalarda yedikleri yemekten yüzlerce asker zehirlenmişti. 4 kez tekrarlanmıştı. Sonunda bu konuyla ilgili olarak adli makamlar harekete geçti. Hem adli hem idari soruşturmalar başlatıldı. Bu çerçevede tutuklamalar var, gözaltılar var. İşte yemek tedarik eden, askeri birliklere yemek tedarik eden şirketin 40'tan fazla çalışanı gözaltına alındı. Dün de söz konusu askeri birlikten 6 askeri personelin, subay ve assubayın gözaltına alındığı, onların da sorgulanmaya başlandığı bildirildi. Adalette, adliyede neler oluyor? Ergenekon davasının görülmesine yeniden başlandı. Bildiğiniz gibi Yargıtay kararı bozmuştu ve bu yargılamanın yeniden yapılması gerektiğini hükmetmişti. İşte mahkeme tekrar bu Yargıtay kararı uyarınca davanın görülmesine yeniden başladı. Bir takım düzenlemelerde de bulunuldu. Bazı kişilerin, ki aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da var, onların dosyasının ayrılması gerektiğini hükmetti. Yani orijinal ilk Ergenekon davasında mesela Genelkurmay Başkanı'nın o mahkemede yargılanamayacağı, statüsü gereği, makamı gereği Yüce Divan'da yargılanabileceği savunması yapılmış ama bu kabul edilmemişti. Şimdi bunun yerine getirilmesi, bunun gereğinin yapılması yoluna gidileceği anlaşılıyor. Bu duruşmalar ya da işte Ergenekon davası boyunca, yargılamalar boyunca hayatını kaybeden 11 kişi vardı. Onların tabii ki dosyaları düşmüş oldu. Bazı dosyalarda ayrıldı. İşte Danıştay cinayeti davasının sanıklarıyla ilgili olarak Ergenekon davasının yeniden görülmeye başladığı haberi de dün adalet ya da yargı alanındaki en önemli gelişmelerden biriydi. Tabii FETÖ'nün medya ayağı olarak belirtilen bazı gazetecilerin, ki aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Alacak gibi ünlü gazeteciler de var, onların da yargılanmalarına devam edildi. Dün Profesör Mehmet Altan ifade verdi ve demokrasiye bağlılıktan hiçbir zaman ayrılmadığını savundu Profesör Mehmet Altan. İstanbul'da Pendik'te bir minibüste bir menfur hadise yaşanmıştı. Medeniyet yoksunu bir şahıs bir genç kadına ayağında şort olduğu için, yani üzerinde şort olduğu için ve bacakları göründüğü için saldırıda bulunmuştu. Neden bir insanın bacaklarının görünmesi bir insanı saldırıya sevk eder ya da böyle bir içgüdüsünü uyandırır? Tabii bunu anlamak medeni insanlar için çok güç ama bu şahıs işte kalkıp ayağa minibüste o kıza tokat atıyor, vuruyor. Daha sonra da işte o kızın onu engellemeye çalışması ya da tutmaya çalışması üzerine onu tekrar yere iterek, darp ederek araçtan iniyor, kaçıyor. İşte bu şahıs önce gözaltına alınmış, sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dün itirazlar üzerine tekrardan gözaltı kararı alındı. Bu şahıs aranırken bir de bakıldı ki başka bir suçtan zaten cezaevine atılmış. Daha önce başka suçlardan da sabıkası varmış. Yani adam dünyaya suç işlemeye gelmiş. Arada bir de boş vakitlerinde de böyle minibüslerde magandalık yaparmış. Sen niye öyle giyiniyorsun? Olmaz öyle giyinmek. Bacağın niye gözüküyor? Bir de üstüne üstün pişkinlik yapmış. Ne yapmış? Gitmiş bu genç kızdan şikayetçi olmuş. Demiş ki ya öyle bir giyinmişti ki orası burası bilmem nesi gözüküyordu falan. Bir de kalkmış diyor ki işte bana küfür etmişti. Beni itti kalktı filan diyor. Yani hani içimden geçen gerçek duyguları burada saymaya kalksam Onur'un mikrofonu hemen panik içinde kapatacağını biliyorum. Korkma, öyle bir şey yapmayacağım Onur kardeşim. Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'da mezuniyet töreni vardı, diploma töreni vardı. Törende geçen yıldan gördüğümüz, başka okullarda da gördüğümüz ilginç manzaralar yaşandı. Rektör Profesör Doktor Mehmet Özkan konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada öğrenciler topluca arkalarını döndüler ve tezahüratla, bağırış çağırışla ya da şarkılarla, türkülerle Profesör Mehmet Özkan'ın konuşmasını protesto ettiler. Sen bizim rektörümüz değilsin anlamında, biz seni tanımıyoruz ya da biz seni istemiyoruz anlamında arkalarını, sırtlarını dönüp gösteri yaptılar. Evet, dün özetle bunlar olmuş. Saatlerde 7.21'i bulmuş artık gazeteleri ve gündemdeki olayların gazeteler tarafından nasıl yansıtıldığını okumaya başlayabiliriz.
Manşetler.
22 Haziran Perşembe tarihli Hürriyet gazetesi manşette "tank değil ben çarptım" ifadesini kullanmış bir haberde. Ankara'da 15 Temmuz sonrası tankları durdururken çenem kırıldı deyip gazilik maaşı alan çakma kahramanın foyasını bir akrabası ortaya çıkardı. "Ne tankı, çenesini ben kırdım" demiş. Düşünebiliyor musunuz? Adamın biri bu 15 Temmuz darbe girişimini kullanarak yaptığı uyanıklığa bak. "Çıktım o gece demokrasi kahramanı, tankların önünde durdum, tank da bana çarptı, çenem kırıldı" diyor, gidiyor başvuruyor ve gazilik maaşı almaya çalışıyor. Dünya yıkılsa, 100 yıl geçse aklına gelmez insanın. Zafer Onaran darbe girişimi sonrası 5 tankı durduran kahraman olarak manşetlere taşındı. Allah bilir, devletin büyükleri de bu adamı göstermişlerdir. İşte bakın demokrasi kahramanlarımız neler yapmışlar. Tankların önüne cesurca kendini atan kahraman Zafer filan diye de böyle onu konuşmalarında onore etmişlerdir. Anlattığına göre durdurmak için kahramanca tankların önüne atlamış. Bu sırada da çenesi kırılmıştı. Başvurusu üzerine tüm hastane masrafları ödendi. Baksana, gazilik maaşı bağlandı, hesabına da para yatırılmış. Zafer Onaran'ın uyanık Zafer. Ancak çakma kahramanın foyasını akrabası Beytullah Koca ortaya çıkarmış. Beytullah Koca demiş ki 16 Temmuz'da kavga ettik, çenesini ben kırdım adamın demiş. Şikayetçi olmuş. Kendisi ve eşi hakkında dava açılan Onaran aldığı tüm parayı iade etmiş, gazilik haklarından da vazgeçmiş. İyi bari yani, hani pişkinlik edip de "yok ya vallahi tank çenemi kırdı, ben de oradan tam o sırada tank çenemi kırdıktan sonra ve çenemi tuta tuta ilerlerken bir baktım oradan bir de F-16 geçiyor. Hemen yüksek bir duvarın üzerine çıkıp kafayla o F-16'ya bir çaktım abi. Şu bak alnımın sol tarafındaki yara da o günden kaldı. F-16'ya kafa atarken filan" dememiş yani. Öyle pişkinlik etmemiş. Nurettin Kurt'un eline sağlık. Hürriyet muhabiri Nurettin Kurt kardeşimiz manşetteki haberi böyle vermiş. Hayatın içinden logosuyla verilmiş bu haber. Tanka kafa atan adamın tankın çarptığı adamın aslında akrabası tarafından çarpıldığı ortaya çıkmış. "Ne tankı ya" demiş. "Çenesini ben kırdım onun" demiş. İlahi Zafer Onaran. Yani sabah sabah hani dünyanın başka bir yerinde olsa kimsenin haber diye bakmayacağı ya da "yok canım olur mu böyle bir abukluk" falan diyeceği olay maalesef gerçek. Hürriyet gazetesi de çok güzel bir şey yapmış, bu haberi manşete çekmiş. Hemen yanında belge düellosu başlığı var Hürriyet'te, bu haberin yanındaki haberde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü yürüyüşten bir fotoğraf var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ünlü isimler var. Profesör Emre Kongar. Sol tarafında Yılmaz Büyükerşen Hoca. Profesör Yılmaz Büyükerşen. Ve onun yanında da sanatçı Genco Erkal birlikte görülüyorlar. Az önce de detaylı bir şekilde aktardığım o belgenin de bir kupürünü basmış Hürriyet gazetesi. Belge düellosu diyor. CHP'nin hükümetin yargıya müdahale ettiği iddialarına ilişkin ortaya koyduğu belgeler tartışma yarattı. Parti sözcüsü Bülent Tezcan bir Cumhurbaşkanlığından Ankara Başsavcılığına, diğeri İçişleri Bakanlığından HSYK'ya gönderilen iki belgeyi banka basına açıkladı diyor. Bir belge daha var yani ortada. HSYK'ya da bir liste gönderildiği iddiası var. Görevden alınan emniyet personeli hakkındaki dosyalarda 181 karar aleyhimize verilmiştir. 78 mahkemeden bilgisinin bulunduğunu açıklamış. Mahkemelerin ve dava sonuçlarının listesinin de HSYK'ya gönderilen yazıya eklendiğini iddia etmiş Bülent Tezcan. Son derece vahim iddialar. Açıkça yargıya müdahale edilmiş. Bunun hiçbir tartışması olmaz arkadaş. Yargıya böyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, bakın falanca internet sitesinde şöyle bir haber çıkmış, hemen gereğini yapın, bize de bilgi verin diye yazı yazmak yargıya talimat vermektir. Bunun hiçbir şekilde tartışması olmaz. Noktadır bu, yani başka hiçbir izahı olmaz. Belgenin gerçekliği de teyit edilmiş Hayati Yazıcı tarafından, Sayın Bakan tarafından, hiç bunun şeyi yok. Şimdi bakalım gereğini yapacaklar mı? Yani istifa edecekler mi sorumlular? İşte yargıya müdahale. Hayati Yazıcı da demiş ki, genel başkan yardımcısı, efendim talimat değil bu, suç duyurusu, bu iddialar üzüntü vericidir demiş. Olmaz, yemezler. Bu bal gibi de talimattır. Çünkü kendisini üst makam olarak gören bir yürütmeden söz ediyoruz, bir yönetimden söz ediyoruz. Mahkemelere böyle talimat verme hakkını kendinde bulan ve zaten değişik beyanatlarında da kullandıkları ifadelerle bu üsluptan hiçbir zaman vazgeçmeyen insanlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla evet, yargıya talimat verilmiş ve işte belgesi. Bakalım bundan sonra ne olacak. Efendim, Hürriyet'te sür manşette şu Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camisi olayı var. Şimdi hatırlayacaksınız, dünkü gazetelerden okumuştuk. Üsküdar'da tam da böyle deniz kenarında muhteşem bir Mimar Sinan eseri var. Şemsi Ahmet Paşa Camii. İşte o caminin yanına yönüne denize kazıklar çakılıyor. Oraya bir çıkma meydan inşa edilecek. Öyle bir adeti var İstanbul'un şimdi. Sanki İstanbul'da yer kalmadı ya da ne bileyim yer var da işte denizi de kullanalım filan diye her tarafa şimdi kazıklar çakılıyor ve oralara boğaza doğru meydan çıkıntıları yapılıyor. Fakat bu kazıklar çakılırken Şemsi Paşa Camii'nin hemen önünde ya da yanındaki bölgede caminin yapısına ve etrafındaki zemine çatlaklar oluşması ortaya çıkmış. Yani çatlaklar oluşmaya başlamış ve onun üzerine de hemen tabii alarm veriliyor ve işte bu kazılar da durduruluyor. Daha doğrusu kazık çakmaları da durduruluyor. İstese o kazıkları Sinan çakardı demiş İlber Ortaylı Hoca, Profesör İlber Ortaylı. Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin özelliği kıyıda bulunması ve rüzgara açık olmasıdır. Bu yüzden ne minaresine ne de kubbesine kuşlar konar. Halk kuş konmaz cami demiş buraya. Bugün bile bakın kuş konmuyor oralara diyor. Sinan'dan çok iyi bildiğini zannedenler var. İşte bu kazıklar burayı genişletecekler. Sonra oturup çay içecekler herhalde. Güzel bir şey gördüler mi akıllarına hemen yiyip içmek geliyor bizim halkın demiş. Buraya kazık çakılacaksa Mimar Sinan zamanında alasını çakardı buraya demiş. Gerçekten de İlber Hoca çok güzel izah etmiş meseleyi. Bu arada o minibüs magandası ile ilgili haberde de o duruşmaya da şortla gideceğim başlığını görüyoruz. Yani o hanımefendi, genç hanımefendi demiş ki, Gülden Aydın'a konuşmuş Hürriyet'ten. Demiş ki ben duruşmaya da şortla gideceğim. Benim giyimime, kuşamıma kimse karışamaz demiş. Melisa isimli genç hanımefendi, Asena Melisa Sağlam kızımız. Helal olsun, ağzına sağlık diyoruz. Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde, ki burası demokratik, laik bir hukuk devleti olması gereken bir yer, kimse kimsenin kıyafetine karışamaz ya da o kıyafet için böyle darptı, küfürdü, bilmem neydi, bunu yapamaz, hakkı da yoktur. İşte o konudaki mücadelesini de sonuna kadar desteklemek gerekiyor bu genç hanımın. Ayşe Aral'a veda ettik haberi. Hürriyet yazarlarından Ayşe Aral hayatını kaybetmişti önceki gün. Dün onun cenazesi kaldırılmış. O haber de Hürriyet'in birinci sayfasında. Saatlerimiz 7.29'u gösteriyor. Şimdi kısacık bir aramız var.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Habertürk gazetesine geçiyoruz. Saatlerimiz 7.31'i gösterirken. Habertürk de bu Şemsipaşa Camii'ne, Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin önüne kazık çakılması haberini sürmanşetten veriyor. Kazıklar 437 yıllık camiyi çatlattı başlığıyla verilmiş. Üsküdar Meydanı'nın düzenlenmesi için Şemsipaşa Camii önünde denize çakılan kazıklar tepki çekmiş. İBB Başkanı Topbaş çalışmalar durduruldu demişti. Sebebi ortaya çıktı. Kazıklar nedeniyle cami duvarlarında ve zeminde derin çatlaklar oluşmuş. İşte cinayet bu sevgili dinleyenler. İşte cinayet bu. Bakar mısınız 437 yıl önce bu dünyanın, bu gezegenin gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından biri, Mimar Sinan, oturmuş özene bezene inşa etmiş bu camiyi. 437 sene dayanmış ama kent magandaları o makinalarla giriyorlar oraya. Pisliğe bakar mısınız? Görüntünün çirkinliğine, sakinliğine bakar mısınız? Hani İlber Ortaylı Hoca çok güzel söylemiş. Ne yapacaklar? O kazıkları oraya çakacaklar. Üzerine beton dökecekler. Oraya bir meydan yapacaklar. Orada da çay bahçesi olacak. Çay içecekler Hazretler. Hani Türk milletinin aklına hemen denizi görünce abi şuraya iki sandalye atalım, mis gibi çayı kahveyi söyleyelim, nargileyi de alalım böyle filan diye. Hemen akıllarına bir şeyler çekmek, yemek, içmek, şey tüttürmek filan geliyor Türk milletinin. Gerçekten ilginç bir milletiz. Neyse Habertürk manşetten bu olayı vermiş. Hemen manşetin yanında da böyle tek sütunda da olsa tepeden bu Pendik'teki minibüs magandasını vermiş. Saldırgan suç makinesi çıktı diyor. Yani tekrardan gözaltında alınmak üzere polis ararken bir bakmışlar adam zaten başka bir suçtan, vergi cezasından dolayı tutuklandığı ortaya çıkmış. Bir spor haberi var. Çok ilginç. Murat Ağaca imzasını taşıyor. Hemen logonun yanında vermiş Habertürk bunu. Büyük ayıp. Özel haber bu. 2016 Dünya Voleybol Şampiyonu Doğu Anadolu Lisesi ve Avrupa Futbol Şampiyonu Deneme Anadolu Lisesi kaçak oyuncu oynattıkları için turnuvalardan ihraç edilmişler. Doğa Anadolu Lisesi ve Avrupa Futbol Şampiyonu Deneme Anadolu Lisesi. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu iki okulun kupalarını geri aldı. Oyuncular şampiyon oldukları için aldıkları YÖK bursunu da kaybedecekler deniliyor. Maşallah yani. Biz de böyle hani böyle başarılar olunca nasıl alkışlıyoruz buralardan. Aferin size çocuklar. Dünya şampiyonu olmuşlar. Helal olsun. Bak abilerinin yapamadığını gençler yapmış filan diye. Hani bu atletizmde peş peşe atletizmde ve halterde peş peşe doping hadiseleri çıkıyor ya, hile hurda hadiseleri çıkıyor ya, işte genç, lise talebeleri de yapmışlar bunu, kaçak oyuncu oynatmışlar ve dolayısıyla iki okulun da kupaları geri almış. Şimdi bundan sonra bir Türk takımı Avrupa'ya ya da dünyada herhangi böyle bir turnuvaya gittiğinde hemen böyle didik didik edecekler lisanslarını, acaba bir katakulli var mı şeklinde. Ayıptır yahu, yani bunların öğretmenleri, bunların yöneticileri filan hiç mi düşünmüyorlar memleketin itibarını? Yani bundan sonra her uluslararası başarıda alkışlamadan önce daha böyle ellerimizi kaldırırken ya acaba bir şey mi var arkasında filan diye bizi şüpheye düşürecekler. Yazıklar olsun demek geliyor içimden. Habertürk'te manşette rengini kim soldurdu başlığıyla bir minik yavrunun haberi var. Özel haber. Dünya tatlısı bir bebeği işte annesi öpüyor. Haber neymiş? Ölümüyle ilgili 19 doktor ve 24 hemşireye soruşturma açılmış bu rengin bebeğin. Rengin bebek 30 Eylül 2016'da sezaryenle dünyaya geldi. Doktorlar hidrosefali yani beyinde su toplanması teşhisi koydular. 2,5 aylıkken hayatını kaybetti. Anne Meltem Eğiçalış kızının sağlıklı doğduğunu ancak hastanedeki yanlış teşhis ve ilgisizlik nedeniyle enfeksiyon kaparak öldüğünü iddia edip savcılığa başvurdu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tanı ve tedavide beklenen dikkat ve özeni göstermeyerek renginin ölümüne mani tedbirleri almamak gerekçesiyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 19 doktor ve 24 hemşire hakkında soruşturmaya izin verdi. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda deniliyor. Bu arada başhekim de şikayetini geri alması için de anne Meltem Eğiçalış'a baskı yapmış. O haber, o unsur da haberin içinde belirtiliyor. Habertürk'te manşetin yanında bir de şöyle bir haber var. İki elçilik arası taciz. Ankara'da Almanya Büyükelçiliği'nde görevli diplomat R'nin 15 yaşındaki kızı K, 15 Haziran sabahı durakta okul servisi beklerken bir erkeğin tacizine uğradı. Serviste anlattı. Servisin kadın görevlisi tacizcinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olayı duyan diplomat şikayetçi oldu. Mobese'den eşkali belirlenen zanlı Hollanda Büyükelçiliği rezidansında görevli özel güvenlikçi Onur Ö çıktı. İşten çıkmış, servis bekliyordum, elimdeki poşet çarptı diyen zanlı tutuklanmış. O zanlıyı alıp elindeki poşetle öyle bir çarpacaksın ki, yani şimdi beni burada sabah sabah şiddete teşvikten yargılatacaksınız ya. Elimdeki poşet çarptı diyor, hem tacizde bulunuyor adam. Neyse, geçelim bu haberi, benim tansiyonum daha yükselmeden. Elindeki poşet çarpsın sana Allah'ın adamı derler. Neyse. Ya, tacizcilerin her zaman böyle bir şey var, savunması var. Pendik minibüsündeki Maganda da öyle demiş. Ya kız geldi bana vurdu diyor. Yani Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, Posta gazetesine geçelim. Tehlikeli sulara giriyoruz. Poşetle moşetle ağzımızı bozduracak. Utanmaz adam diye çok güzel bir başlık atmış Posta gazetesi. İşte o minibüs magandasına. Ercan Kızılateş adı da. Ercan Kızılateş adındaki minibüs magandasından söz ediyoruz. Olay sırasında minibüsün iç kamerasından çekilmiş görüntüler var. İşte barbarlığın görüntüleri diye ben de internette izlemiştim o videoyu. Resmen böyle ayağa kalkıyor, çat diye kızın suratına çarpıyor bir tane. Melisa Sağlam şort giydiği için dövüp kaçmıştı. Vergi cezası olduğu için tutuklandığı ortaya çıkan Kızılateş'in savunması da pes dedirtti. Kıyafetinden tahrik oldum, ben de kendisinden şikayetçiyim demiş. Allah'ın magandası. Posta gazetesine geçiyoruz. Posta gazetesinde bir başka habere geçiyoruz. Zehir her yerde diyor. Türkiye'nin her yerinden hemen her gün benzer görüntüler geliyor demiş. İşte Beyoğlu'nda Emniyet Müdürlüğü'nün yanındaki sokakta 24 yaşında bir kadın, alnında enayi yazılı bir dövme bulunan bir adamın verdiği uyuşturucuyu aldıktan sonra bayılmış. Genç kadını sağlık ekipleri ayırtmış. Seyhan'da, Adana'da belediyenin süs havuzuna giren 10-11 yaşlarındaki bir çocuk poşetin içine koyduğu tineri çekerken işte böyle görüntülendi deniliyor. Yani yürek burkan manzaralar bunlar. Dileriz ki bunlar bir an önce sokaklardan temizlensin. Bu uyuşturucu belası gerçekten ciddi bir hal almaya başladı. Yani sevgili milletim, yani sevgili milletimin o böyle milli manevi değerlere çok bağlı, her şeyi kendine dert edilen fertleri, hanımefendilerin ayağındaki eteğin boyuyla, şortuyla, bilmem askılı bluzuyla, bilmem nesiyle ilgileneceğinize, işte milliyet, milli manevi değerler orada. Bakın, ahlak değeri orada. İnsanları zehirleyen adamlar var. Gidin onların peşine düşün, onlara poşetinizle çarpın derler adama. Yani mini şortlu, bilmem işte kısa etekli kadını görünce ne oluyor? Hemen zaptiyeliğin tutuyor. Git zaptiyeliği bunlara yap. Beyoğlu'nda, Dolapdere'de, orada burada, Taksim'de, İstanbul'un her bir sokağında çatır çatır uyuşturucu satılıyor. Gidin onların peşine düşün. Yiyor mu? Gücünüz onlara yetiyor mu? Gidin onlara poşetinizle çarpın derler adama. Bu poşet meselesine taktım şimdi. Poşetim çarptı diyor. Kaldırımda beklerken diyor. Bu magandalara böyle, neyse hadi susuyorum. Sözcü gazetesine geçelim. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Bu söz hiç yabancı değil. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün söyledi ve geçmişte de birkaç kez daha tekrar etmişti. Sözcü gazetesi diyor ki manşetinde, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru söylüyor. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Ancak bu yargıda uygulanmıyor demiş Sözcü manşetinde. Uygulansaydı savcılar 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan'a iftiracı diyen Hüseyin Gülerce ile Zaman'ın kurucusu, FETÖ okullarının müfettişi Fehmi Korun'un Sözcü'nün patronu Burak Akbay hakkındaki FETÖ'cü iddialarını ispatlamasını isterdi diyor. Yani bir süredir hatırlayacaksınız, Sözcü gazetesi bu Hüseyin Gülerce ile Fehmi Koru'ya takmış durumda. Yani onlar bir şikayette bulunmuşlardı. İşte Sözcü'nün iki muhabiri de o yüzden gözaltına alıp sonradan da tutuklanmışlardı. Hala tutuklu bu iki gazeteci kardeşimiz. Dolayısıyla diyor ki sözcü, madem Erdoğan'ın söylediği laflar geçerli, işte aynı şey bunun için de geçerli olsun. İddiada bulundular, ispat etsinler o zaman iddialarını. Yani onlara düşer ispat etmek diyor. Sözcü gazetesi birinci sayfasında da büyükçe bir fotoğraf yayınlamış. Bu fotoğrafta dün Kılıçdaroğlu'nun 18 kilometre yürüdüğü hatırlatılıyor. Geceyi Gerede'ye 10 kilometre kala bir istasyonda geçirmiş. Yanında da işte daha önce Balyoz ve Ergenekon davasının mağduru olan eski subaylar var. Bir de tabii o Ergenekon Balyoz sürecinde intihar ederek akıllarda ya da işte derin bir iz bırakan, toplumu vicdanında da derin bir iz bırakan Yarbay Ali Tatar vardı. Onun abi Ahmet Tatar da yürüyor. Beraberinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, işte Mehmet Ali Çelebi var. Yine o Balyoz davası, Ergenekon Balyoz sürecinde mağdur olan subaylardan Ali Türkşen var. Tanıdık isimler bunlar. Kumpas mağdurları da yürüdü diye başlık atmış Sözcü gazetesi. Bu arada Ergenekon davası yeniden görülmeye başlamış. İşte orada da eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un dosyası ayrıldı. Yüce Divan'da yargılanması söz konusu. O haber de yine Sözcü'nün birinci sayfasında. Cumhuriyet gazetesi manşette hükümet yok demiş. Böyle kapital harflerle, iri puntolarla attığı başlıkta. Adalet yürüyüşünün 7. gününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin sadece bir kişinin iradesine bağlı olduğunu söylemiş. Hükümet yok demiş. Cumhuriyet gazetesi de birinci sayfasında işte o demin başka bir gazeteden de aktardığımız o fotoğrafı vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu 3 ünlü isimle birlikte yürüyor. Sağ tarafında Emre Kongar Hoca, sol tarafında Yılmaz Büyükelçen Hoca, onun da yanında Genco Erkal yürüyorlar. Emre Kongar Hoca'nın kıyafeti çok ilginç geldi bana. Emre Kongar Hoca böyle bir siyah tişört giymiş, böyle 17-20 yaşlarında delikanlılar gibi. Ayağında da siyah bir kargo pantolon var, ayağında spor ayakkabılar. Emre Hoca'yı hiç böyle görmemiştim. Emre Hoca'nın tişörtü de böyle bir kadın hareketinin, feministlerin simgesi bir afiş vardır. Böyle pazusunu gösteren bir hanımefendi, "We can do it" diyor. Emre Hoca böyle bir tişörtle diyor, "We can do it" tişörtüyle yürümüş Emre Hoca. Maşallah, yani üniversiteli Emre kardeş filan görüntüsünde Emre hocamıza selam olsun. Yani bu kıyafeti ben mesela böyle siyah tişört, dar böyle bir siyah kargo pantolon, siyah spor ayakkabıları bizim Onur'a filan yakıştırırım ama koskoca Emre hoca benden de yaşlıdır, yani benden bile yaşlıdır Emre hoca. Herhalde bir 37-38 yaşlarında olması lazım koskoca Profesör Emre Kongar. Maşallah hocama ya, selam olsun Emre hocama. Bu arada hemen o notu düşelim. Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasında vermiş. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektöre öğrencilerin sırtlarını dönerek yaptıkları protestoyu öteki gazetelerde şu ana kadar görmedim. Yani şu ana kadar okuduğum gazetelerde. Dolayısıyla Boğaziçi'ndeki eylemi Cumhuriyet birden öyle görmüş. Tek adamlığa karşı bir AKP'li diyor. Parti kurucusu Ersönmez Yarbay'dan tartışılacak açıklamalar. Başından beri tek adamlığa karşıyım demiş Ersönmez Yarbay. Başkanlık sistemine de AKP'nin parti tüzüğü değiştirirken bizzat gidip Güle ve Arınç'a da bunu söyledim. Onlar o zaman zamanı değil diyerek sustular demiş. Milliyete geçelim hemen. Faiz için son çağrı diyor Başbakan'dan bankalara. Bültenlerde de dinlemişsinizdir. Başbakan Binali Yıldırım bankaları uyardı. Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz veya bunun tedbirini alırız demiş. Böylelikle ekonomi literatürüne de adam gibi faiz diye bir kavram hediye etmiş Sayın Binali Yıldırım. Siz ne faizi uyguluyorsunuz? Biz adam gibi faiz uyguluyoruz. Peki öteki banka, siz ne faiz uyguluyorsunuz kardeşim? Biz kadın gibi faiz uyguluyoruz. Nasıl yani? Böyle yersen. Ya adam gibi faiz diye bir laf olur mu? Sevgili Binali Yıldırım, Sayın Başbakanımız, muhterem Başbakanımız, adam gibi faiz diye bir kavram mı var ekonomide? Madem serbest piyasa ekonomisi, bu bankalara bunca önünü açmışsınız, bunca yıl bunca tavizleri vermişsiniz, milleti soyma hakkını sonuna kadar açmışsınız kapıları, ondan sonra hem vatandaş, hem sanayici, işletmeci, esnaf, kobisi, bilmem holdingi feryat etmeye başladığında, ya bu bankalar bizi gebertiyor çanımıza ot tıkadılar, iş yapamıyoruz, ne bu faiz deyince çıkıyor başbakan ortaya, bakın adam gibi faiz uygulayın diyor. Ekonomide adam gibi faiz diye bir şey var mı? O zaman oranını söyle, oranı sen belirle. Ha, o zaman da serbest piyasa ekonomisi olmaz. Madem her şey serbest, adam da istediği gibi faiz uygulama hakkına sahip. Efendim çok ucuz faizle mevduat alıyorlarmış. Çok düşük faizle ama kredi verirken faiz oranı uyguluyormuş. Kapitalizm bu işte. Serbest. Şey yapabilen, ödeyebilen ödesin. Ha biz şey getireceğiz, önlem getireceğiz, sıkı tedbirler alacağız. İşte o zaman onun adı da serbest ekonomi olmuyor. Bir karar verin. Müdahale edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Müdahale ettiğiniz zaman nereye kadar edeceksiniz? O müdahalenin boyutu ne olacak? Hacmi ne olacak? Bunlar zor işler. Yani devlet yönetmek zor. Böyle kolları sıvayıp da hadi bize oy verin, biz de bu devleti yönetmeye talibiz. Ekonomiyi de biz yöneteceğiz, bilmem neyi de biz yöneteceğiz dediğiniz zaman ve ondan sonra belli kesimlere bu kadar taviz verip, belli kesimlere bu kadar özgürlük verip vatandaşın ümmünü sıkması, gırtlağına çökmesi iznini verirsen mesele buralara gelir. Ondan sonra da işin içinden çıkamazsın. Sonra da gidip dersin ki ya adam gibi faiz uygulayın dersin. Adam gibi faiz lafı ya da böyle alırlar, sabah sabah üzerinde tepinirler o lafı. Buna da razı olacaksınız böyle eleştirilerde. Kusura bakmayın. Uyuşturucu uyarısı Milliyet'in manşetinin hemen yanında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda uyarısı olmuş. Demiş ki yıllardır terör ve madde bağımlılığı gibi tehditlerle mücadele ediyoruz. Bu konu kangrene dönüşmeden tedavi etmeliyiz demiş. Tabii 15 yıldır iktidarda ben varım ya da ne bileyim Liberal Demokrat Parti var. Halkların bilmem ne partisi var filan, yani biz varız. Dolayısıyla bizim koalisyonumuz bu sorunu çözemedi. Çok özür diliyoruz muhterem halkımızdan ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Yani biz mi varız iktidarda? Yani şu sorun devletin, milletin bekası ile ilgili en önemli sorunlar kadar üst sıralarda yer alması gereken bir şey. Bırakın çözülmek, daha vahim bir hal almış. Sokaklarda patır patır gençler, hatta çocuk yaşta insanlarımız hayatlarını kaybediyorlar. Orada burada perişan bir şekilde yatıyorlar uyuşturucu belasından. Yani bunu çözmek bu kadar mı zor? Ben zannetmiyorum. Ama demin dediğim gibi burada milli manevi değerlere sahip çıkıp da kızların şortlarıyla, etek boyluğuyla ilgilenen o kahraman vatan evlatlarına sesleniyorum. Gidin bu uyuşturucu tacizleriyle uğraşın. Sokak aralarında bunları kovalayın bakalım. İnsanları zehirleyen, çocukları zehirleyen insanları kovalayın. Bırakın kadınları, kızları. Star gazetesi manşette rest değil rezalet diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunduğu o belgeyle ilgili, CHP'nin sunduğu o belgeyle ilgili, hani yargıya müdahale ediyor diye bir belge açıklamıştı ya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği başsavcılığa talimat veriyor belgede. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan yargıya müdahale ediyor iddialarına delil olarak sunduğu belge sıradan bir suç duyurusu yazısı çıkmış. Sıradan suç duyurusu yazısı lafıyla aslında bu bir ikrardır. Demek ki her dakika böyle yazılar gönderiyorlar savcılıklara, anlamı da çıkar buradan. Star gazetesi kaş yapayım derken göz çıkarmışım. Ben sizin yerinizde olsam hiç girmezdim bu topa. Sessiz kalır izlerdim o tartışmayı kenardan. Ama yapmayın, daha kötü duruma düşürüyorsunuz. Neyse, altına böyle çöktü başlıklı bir haber daha var hemen yanında. Bu haberde de efendim işte Fethullah Gülen'le Akın İpek'in fotoğrafları var. Neymiş hadise? Koza İpek Holding iddianamesinde yer alan rapora göre Akın İpek bölge halkını siyanürle zehirliyorlar yalanıyla kışkırttı. Hemen ardından FETÖ'cülerin hazırladığı raporla madenlerin üretimini engelledi diyor. Eli kolu bağlanan Normandi şirketi 100 milyon dolar yatırım yaptığı iki madeni Akın İpek'e 44,5 milyon dolara satmak zorunda kaldı. Satıştan sonra eylemler bıçak gibi kesildi, davalar düştü, engeller tek tek ortadan kalktı diyor. Yani o Bergama'da altına karşı, altın madenine karşı, altın aranmasına karşı protesto edenler de kafadan FETÖ'cü oldu şimdi bu haberle. Maşallah Star gazetesi. Yani bu kadar da büyük bir maharet de şapka çıkartılır diyeceğim ama ben şapka filan kullanmadığım için çıkartmayacağım. FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmayın demiş Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunmuş. Dünkü iftarda ağırladığı STK temsilcilerine böyle seslenmiş. Şehit yakınlarına moral vermek ve meydanı bu alçaklara bırakmamak için süreç tamamlanana kadar mahkemeleri çok yakından takip edin diye çağrıda bulunmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Yeni Şafak gazetesi Danıştay hakiminin korkunç baylok yazışmalarından söz ediyor. Bu mesajlar sizi bitirir diyor manşet. Eski Danıştay hakimi İbrahim Aslan'ın çözülen baylok mesajları FETÖ'nün Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde terörist devlet sayılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargılanması için yürüttüğü alçak kampanyaları deşifre etti. Arslan kampanyaları Fethullah Gülen'in desteklediğini belirterek herkesi imza vermeye çağırıyor demiş. Uyuşturucu terörüne gençleri feda etmeyiz diye Cumhurbaşkanı'nın sözleri de çağrısı da Yeni Şafak'ın birinci sayfasında. Hemen Sabah gazetesine geçelim. Vatandan aziz yar yoktur manşette bu ifade var. Şehit Tümgeneral Aydın'ın eşi, Aydoğan Aydın Paşa'nın eşi ve oğlu Kato kahramanının Türkiye aşkını Sabah'a işte böyle anlatmışlar. O Anadolu gibiydi diyor oğlu ve eşi anlatıyor. İçten sıcak ve samimi. Vatanına çok bağlıydı. O aşkla Katoları aştı, düşmana dağları dar etti diyor. Babamdan bir bayrak öğrendim, bir de vatan diye konuşmuş oğlu Berkay Aydın, rahmetli Aydoğan Aydın Paşa'nın şehit Tümgeneral Aydın'ın ailesi böyle konuşmuş. Millet sana minnettar yüzbaşı başlıyor da Cumhurbaşkanı'nın da dün katıldığı o Çukurca'da şehit düşen yüzbaşının cenaze töreniyle ilgili haber var. Yüzbaşı Üçözü son yolculuğuna devletin zirvesi uğurladı deniliyor bu haberde. Bir günün manşeti kadınlar için adalet şeklinde minibüs vagandası olayını manşetten büyütmüş Bir Gün gazetesi. Diyor ki kadınlara yönelik gerici saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Pendik'te şort giyen kadına yapılan saldırının görüntülerine Bir Gün ulaştı. Saldırgan ise bu saldırıdan değil vergi borcundan tutuklandığı ortaya çıktı. Gerçekten de maşallah mahkemelere, yani adam böylesine ciddi bir saldırıda bulunuyor. Darp olayı var. Başkasının yaşam özgürlüğüne müdahale olayı var. Ondan dolayı adamı gözaltına aldıktan sonra serbest bırakıyor mahkeme. Fakat vergi borcundan dolayı tutuklamışlar adamı. Hapiste yatıyor. Yani devletin 3 kuruş 5 kuruş, ya bu adamın zaten kaç kuruşluk vergi borcu olabilir? De ki 50 liradır, de ki 100 liradır. Devlet kendi 50 lirasını 100 lirasını peşinde güzel adamın özgürlüğünden mahkum ediyor. Vergi borcu için hapse tıkıyor, zindana tıkıyor. Ama bir genç kadına üstelik de yumruklu bilmem neli tokatlı saldırıdan dolayı canım tutuksuz yargılayalım, adam da ne yapmış ki sanki tavrını alıyor. Böylesine bir adaleti de tabii protesto etmek için insanlar yürüdüğü zaman, memlekette adalet yok dediği zaman sanki devleti yıkma suçlamasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Pes dedirtecek uygulamalar. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Emeğe ters kelepçe diye manşet atmış Evrensel. Elde edilen büyük karlara rağmen sözleşmede ben ne dersem o dayatması yapan, patrona karşı eyleme geçen Petkim işçisine polis baskısı arttı. Petkim'de örgütlü olan petrol iş yöneticileri ters kelepçe takılarak gözaltına alındılar denmiş. Evrensel manşette de Somalılar da adalet için yürüdü diyor. Soma faciasının kurbanlarının aileleri de dün Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yürüyüşüne katılmışlar. Türkiye gazetesi adam gibi oran yapın diye başbakanın o ekonomi literatürüne, ekonomi jargonuna ya da bankacılık, faiz oranları jargonuna yaptığı katkıyı manşetten veriyor. Adam gibi oran yapın demiş başbakan bankalara. Bu arada ikinci gezi için para alan gazeteciler diye bir başlık var. Batuhan Yaşar'ın yazısı, bu Türkiye gazetesinin yazarı. Diyor ki Batuhan Yaşar, aslında aklı başında bir çocuk olarak ben tanırım bunu, daha çok genç yaşlarından Batuhan kardeşimizi. Bakın ne diyor. Hüsnü Mahalli'nin de resmini koymuşlar, para alan gazeteciler diye de üzerine de başlık atmışlar. Tabii bir dava konusu olabilecek bir yazı bu ama başrolde de Hüsnü Mahalli vardı diyor. Ve Hüsnü Mahalli'den de nasıl bahsediyor? Esat'ın kankası diye bahsediyor. Türkiye düşmanları darbe başarısız kalınca yeni senaryoyu sahneye koydular. Referandum öncesi ülkeyi kaosa sürüklemek için ikinci gezi amaçlandı diyor. Üstü mahalliyle o çerçevede suçluyor. İşte para alan gazeteciler diye. Vatan gazetesi olması gereken buydu diye manşet atmış. Ergenekon davasında Genelkurmay eski başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un dosyasıyla Danıştay saldırısı ayrıldı. FETÖ baskısıyla görevden uzaklaştırılan davanın ilk mahkeme başkanı Köksal Şengün kararı vatana işte böyle değerlendirmiş. Olması gereken buydu demiş. Çağdaş Ulus yapmış bu röportajı. O eski hakimle. Uyuşturucu terör gibi diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da yine Vatan'ın birinci sayfasında. Bu arada her şehide gül ve selvi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yapılıyor. Hani o Boğaz Köprüsü'nün birinci köprünün kenarına. Darbeye denilirken şehit olan 250 kişi için birer gül ve selvi dikilecekmiş. İsimleri bu şekilde yaşatılacakmış. Orta Doğu gazetesi Türkmen çığlığı diyor. Peşmerge başı Mesut Barzani Irak'ın bölünmesine karşı çıktıkları için Türkmenlere zulmediyor. Manşetiyle çıkmış bugün Orta Doğu gazetesi. Yeni Çağ gazetesi de savcı örgüt yok dedi dava parçalandı başlığıyla vermiş. Ergenekon davasının yeniden başlaması haberini. Bu arada tutuklanmam için de yeni bir talimat verilebilir demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Adalet yürüyüşünün yeni katılımlarla devam ettiğini haber veriyor Yeni Çağ manşetinin hemen altındaki haberde. Akşam gazetesi taşeron Gandhi diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben. CHP liderinin İstanbul yürüyüşüne ilgi azalınca devreye partili belediyeler girmiş, otobüslere doldurulan taşeron işçiler zorla Ankara'ya taşınıyormuş. Ya ben sizin yerinizde olsam bu otobüslerle mitinglere adam taşıma meselesine hiç girmem de akşam gazetesi. Bu ahlaksızlığı tabii yapıyorsun burada ama hani otobüslerle bir yerlerdeki mitinglere adam taşınması meselesine hiç girmem. Aman o topa hiç girmeyin, kaval kemiğine böyle çalışırlar adamın. Başka yerlerdeki başka mitingleri hatırlatırlar. Sakın ha CHP'ye karşı böyle otobüslerle oradan buradan adam, ya CHP zaten otobüs tutacak parası yoktu. Nereden adam taşıyacak oraya? Taşısa taşısa zaten 8 kişi ya da 18 kişi taşımıştır. Yapmayın bu taşeron mitinglere taşıma adamla miting yapma meselesine akşam gazetesi. Ben senin yerinde olsam hiç girmem kardeşim. Kimdi bu? Murat Kerkitlioğlu. Bizi dinliyorsa buradan bir yere not alsın. Aman gir bu meselelere. Hiç girme. Neyse. Gelelim başka haberlerine. Akşam gazetesinin birinci sayfasında. Bunların şovuna fırsat vermeyin demiş. Sivil toplum kuruluşlarına, FETÖ'cü hainleri, mahkemelerini iyi izleyin çağrısında bulunmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Takvim gazetesi Cumhurbaşkanı'nın büyükçe bir fotoğrafı eşliğinde 2 milyon kişiye iş başlığını atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile işe alınanların sayısı 2 milyona ulaştı diyor. Seferberlik olmasaydı bu kadar istihdam için 858 milyar lira harcanacaktı diyor. Yani işsizlik sorununun çözüldüğünü ima ediyor Takvim gazetesi. Ben de işte zaten bu yüzden bu gazetelere komik gazeteler diyorum. Yurt gazetesi adalet mağdurlarıyla yürüdü diyor. İşte Soma mağdurlarının aileleri de dünkü yürüyüşe katılmışlar. Aynı zamanda Ergenekon balyoz kumpaslarının mağdurları da dünkü adalet yürüyüşünün dünkü etabına katılanlar arasındaymış. Gök kubbeyi dar ederiz şeklinde CHP parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik işte o adalet yürüyüşünü eleştirdiği demeçlerine yönelik laflarını da Yurt gazetesi manşetten iri puntolarla vermiş. Güneş gazetesi yok deve diyor. Evet doğru okuyorum. Yok deve demiş iri puntolarla. Deve fotoğrafları da var. Neymiş bakalım haber? Yok deve dedirtecek haber. Körfez krizinde sonunda bu da oldu. Ailelerin bölündüğü, hac ve umre yapmak isteyenlerin engellendiği krizde sıra develere geldi. Suudi Arabistan Katarlıların 15 bin devesini sınır dışı etmiş. Evet gerçekten yok deve dedirtecek bir haber. Güneş gazetesini kutluyoruz. Bak komik gazeteleri de kutluyoruz. Hakkını teslim edelim doğru işin. Yok deve başlığı atılacak bir haber bu. Karar gazetesi Körfez'de taht oyunu diyor. Geçmişten bu yana yönetimlerin kapalı kapılar ardında yürütülen oyunlarla değiştiği Körfez'de bir saray darbesi daha. İşte o Kral Selman'ın Riyad Sarayı'nda oldukça güçlü bir konumda bulunan Veliaht Prens Naif'i Bağlılık Konseyi eliyle tüm görevlerinden azlettiği ve o halef koltuğuna yani veliaht koltuğuna kendi oğlunu oturttuğu haberi var. Diriliş postası Pensilvanya'ya kadar gidin diye Sayın Bahçeli'nin çağrılarına yer veriyor. MHP lideri Bahçeli 15 Temmuz'da milli mücadeleden kaçan FETÖ'cüler içinse yürüyüş başlatan Kılıçdaroğlu'nu tuş etti. FETÖ ile iş tutanların adaletten bahsedemeyeceğini ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve yancılarına Pensilvanya'ya kadar gidin, geri de gelmeyin diye seslenmiş. Yani cehennemin dibine kadar yolunuz var gibilerden. Ama Diriliş Postası'nın ifadesi çok hoşuma gitti. Tuş etti diyor Kılıçdaroğlu'nu. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu tuş etmiş. Ya ben bu Diriliş Postası'nın manşetini atan çocuklarla tanışmayı gerçekten istiyorum ya. Bu ne güzel kafadır, bu ne güzel bir üsluptur. Bayılıyorum ya. Değişik bir üslup getirdiler gazeteciliğe. Yeni Akit gazetesine geçelim hemen. İşte Doğan'ın adaleti diyor. Doğan'dan kasıtları Aydın Doğan. Hani Doğan Yayın Holding'in onursal başkanı Doğan Holding'in. FETÖ'ye ve Berberoğlu'na destek amacıyla sözde adalet yürüyüşü yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na en büyük destek Aydın Doğan medyasından geliyor. Aynı Doğan medyası geçmişte Müslümanların hak aradığı masum eylemleri ise provokasyon olarak yaftalamış ve cuntacılara jurnallemişti diyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşten bir fotoğrafı eşliğinde işte Doğan'ın adaleti fişledi, hedef gösterdi, jurnalledi diye Aydın Doğan'ın da böyle büyükçe bir fotoğrafını koymuşlar. Bu arada komik olduğunu zannettikleri özür dilerim, komik olduğunu zannettikleri bir de karikatür vermiş Yeni Akit gazetesi. Kemal Kılıçdaroğlu elinde böyle adalet pankartı, yerde de bir vatandaş yatıyor kanlar içinde, üzerinde böyle bir ay yıldızlı tişört var. Kılıçdaroğlu böyle vurdukça vuruyor adalet pankartıyla, kanlar sıçrıyor ortalığa böyle, pankarttan da kanlar damlıyor böyle. Türkiye'yi işte o ay yıldızlı tişörtlü vatandaşı öldürüyor böyle Kılıçdaroğlu. Bizim de buna gülmemizi istiyor ya da herhalde tebessüm etmemizi istiyor. Espri diye çizmiş çünkü Yeni Akit'in karikatürü. Aydınlık gazetesi Ferman Rubin'den Erdoğan savaş suçlusu diyor. Aydınlık gazetesi bugün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmış. İşte o Michael Rubin var bir tane böyle bir neokonların teorisyeni. O demiş ki NATO'daki FETÖ'cü subaylar kontrollü darbe iddiasıyla bir rapor hazırlamış. Pentagon'un psikolojik savaş elemanı Michael Rubin de yaymış bu raporu. Raporda Tayyip Erdoğan savaş suçlusu denilerek uluslararası yargıya çağrı yapılmış. Aydınlık gazetesi de işte buna tepki gösteriyor. Ferman veren Rubin'i eleştiriyor. Dünya Gazetesi konteyner krizi büyüyor, yerli destek istiyor demiş. Avrupalı firmalar konteyner krizini rekabet kurumlarına taşıdı. Türkiye'de yerli çözüm için devlet desteği isteniyormuş. Uluslararası taşımacıların maliyet gerekçeleriyle hat sayılarını azaltması ve navlundaki yükseliş sonrası ortaya çıkan konteyner krizi için Avrupalı firmalar rekabet kurumlarına başvuru yapmış. Bu arada tabii doğal olarak Dünya Gazetesi o Sayın Başbakan'ın Binali Yıldırım'ın da faiz konusundaki çıkışını sürmanşetten veriyor. Faizleri indirmezseniz elimizdeki araçları kullanırız demiş ama onlar o adam gibi faiz kavramını pek şey yapmamışlar, öne çıkarmamışlar. Fanatik gazetesine bakalım. Manşette Lens'te kader haftası diyor. Fenerbahçeli Lens'in işte bonservisi için yapılan görüşmelerden bahsediyor. Kuçka, Acerbi. Kuçka ve Aslanlar hazır. Kuçka ve Acerbi. Galatasaray uçağının yolcuları belli olmuş. Başkan Dursun Özbek'in uçaklar önümüzdeki hafta İstanbul'a inmeye başlayacak dediği Cimbom'da Milanlı Kuçka'nın bitmesi an meselesi. Sassuoğlu Acerbi içinse pazarlıklar son aşamaya gelmiş. Hemen bir iki magazin başlığı da aktaralım. Eski sevgilisini yenisiyle izlemiş. Kim? Deniz Akkaya. Yeni sevgilisi Gökmen Şeynova'yı almış yanına ve eski sevgilisi Teoman'ın konserine gitmiş. Sayın Deniz Akkaya hanımefendi yeni sevgilisiyle eskisini izledi. Kelebek gazetesi bu yaz tatil yok diyor Tülin Şahin. Çoğu ünlünün aksine yaz tatili planlarını rafa kaldırdı. İşe yoğunlaştı diyor. Tabi tatil, matil, iş bahane. Orada böyle üç dönüm bostan, Yengel Osman, Tülin Şahin'in fotoğrafını koyuyorlar. Tülin Şahin'i tanımayanlar için hatırlatalım. Kendisi güzide seçkin mankenlerimizden, modellerimizden. Sabahla günaydın. Şükür daha da iyiyim demiş Hülya Koçyiğit hanımefendi. Amerika'da işte o kanser tedavisi ya da ameliyatından dönmüş. Daha iyiyim demiş eşi Sayın Selim Soydan'la yürüyüş esnasında çekilmiş fotoğrafları var. Allah çok daha iyi etsin. Hülya Koçyiğit'i başımızdan eksik etmesin diyoruz. Vatan Makaron manşette ex aşkı yenisiyle izleniliyor. Onlar da malum Deniz Akkaya'nın efendinin ex aşkı Teoman'ın konserine new aşkı yeni aşkı beyefendiyi götürmesi haberi var. Ve magazin HT magazinde protokoldekileri sevmiyorum demiş Teoman. Teoman'dan protokol çıkışı. Ünlü rockçunun açık hava konserine aralarında eski sevgilisi Deniz Akkaya'nın da bulunduğu protokoldeki ünlülerle ilgili açıklaması damga vurmuş. Son derece manidar mesajlar bunlar. Sahneden Deniz Akkaya hanımefendiye taş atmış. O protokoldekileri sevmiyorum diye de Deniz Akkaya da bir üzülmüştür, bir üzülmüştür, kahrolmuştur o konsere gittiğine. Saatler 8'e 6 dakika geçiyor. Magazinin de hakkını verdik herhalde bugün bak. Adam gibi faiz meselesinin hakkını verdik. Pendik magandasının hakkını verdik. Magazin Deniz Akkaya ve Teoman aşkının bu şekilde hatırlatılmasını da bahsettik. Eksik bir şey kaldı mı? Kaldıysa da affola. Saatler 8.06. Bir kısa ara verelim artık.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam edecek.
Merhaba, saatler tam 7'yi gösterirken güne yine birlikte merhaba diyoruz. 2 saat boyunca gazeteleri, manşetleri ve köşe yazılarını birlikte okuyacağız.
Zafer Arapkirli, hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyru Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Tekrar merhabalar. Saatlerimiz 8'i 10 dakika geçiyor. Gündemdeki konuları sizlere aktardık. Gündemi özetledik. Gazeteleri okuduk. Şimdi artık yavaş yavaş gazetelerdeki yorumlara geçeceğiz ama bu sabahın en sıcak gelişmesini bir kez daha duyuralım. İzmir'de yine hissedilen Ege'de bir deprem oldu. Büyüklüğü 5.9.8 kilometre derinde meydana gelmiş ama tabii Karaburun açıklarında işte Midilli ile Karaburun arasında merkez üssünün olduğu belirtiliyor. İzmir açısından yine uyarıcı bir deprem bu. Tabii bu depremler kimseyi korkutmasın, kimseyi paniğe kaptırmasın, yani panik zamanı değil ama bu konudaki farkındalığın da, bu konudaki ne kadar hazırlıklı olduğumuzla ilgili farkındalığın da hatırlatılması anlamında önemli uyarılar anlamında algılanmalı. Doğa tarafından yapılmış bir uyarı olarak algılanmalı. Bu sabah erken saatlerinde İzmir'de de hissedilen, Ege bölgesinde çeşitli vilayetlerde hissedilen bir deprem meydana geldi. 5 büyüklüğünde bir deprem bu. Önlemlerimizi gözden geçirmenin ve depreme ne kadar hazırlıklıyız sorusunu kendimize bir kez daha sormanın zamanıdır. Sadece İzmir ya da Ege bölgesi açısından değil, Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Türkiye'nin her yerinde deprem riski var ve artık herkesin bildiği bir gerçek var. Türkiye'de bundan sonra da bu deprem gerçeğiyle yaşayacağız. Hatta çok daha büyük depremler meydana gelebilir. 7 ya da 7'den daha büyük depremler de meydana gelir. Bunun artık farkında olmanın bir işaretini daha verdi doğa. Dedi ki bu sabah erken saatlerde böyle bir gerçeğimiz var. Hayatın başka sorunlarını, başka gerçeklerini unutmayın ama böyle bir gerçeğimiz de var. Hazırlıklı mısınız? Hazır mısınız bir depreme? Yani işte hani hep depremle ilgili uzmanlar bağlantı yapıldığında haberlerde yıllardır, özellikle de 99 depreminden beri hatırlatıyorlar ya, deprem öldürmez, binalar öldürür. Çürük binalar öldürür. Alınmamış önlemlerden dolayı ölümler meydana gelir. Deprem gerçeğine bir kez daha uyandık bu sabah. Özellikle İzmir'de, Ege'de yaşayanlar açısından önlemlerimizi gözden geçirelim. Ne kadar hazırlıklıyız ona bir daha bakalım. Trafiğe de bir bakalım. %38 oranında bir yoğunluk var. Genel yoğunluk İstanbul'da. İki yerde uyarı var. Onlara bakalım ne olmuş. Kaza bildirimi var. TEM Hadımköy Kıraç yönünde orta şeritte. TEM Hadımköy Kıraç yönünde orta şeritte yaralanmalı bir trafik kazası var. Bir şerit orada. O yüzden trafiğe kapanmış. Bir de D100'de Mertel Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. D100'de Mertel Cevizli Bağ yönünde bir araç arızası sağ şeritte o bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Onun dışında köprü güzel yağında doğal bir trafik ki var. Karşı tarafta D100'de doğal, D100'de ve TEM'de doğal bir yoğunluk var. İki köprü geçiş güzergahında ama onların dışında da bir yoğunluk yaşanmıyor. Bayram öncesinde uzun yola çıkacak olanlar aslında yarın da yoğun bir şekilde yollara koyulacaklar ama bugün de çıkanlar var. Aman önlemlerinizi alın. Tatil yolculuğu bir ızdırap haline ya da bir facia haline dönüşmesin diye de şimdiden uyarılarımızı yapmış olalım. Saatler 8'i 14 dakika geçiyor. Artık köşe yazarlarını okumaya başlayabiliriz.
Köşe yazarları.
Bu arada hemen bir duyuru da yapalım. Malum bu Ergenekon davası yeniden görülmeye başlandı. Kafalar karışık. Ne oldu? Ne bitti? Hukuki süreç nedir? Neden ibaret? Benim de anlayamadığım pek çok hadise var o Ergenekon davası ile ilgili. Bu konuda görüşlerine başvurmak üzere değerli bir hukukçuyla, avukat Sayın Şahin Mengü ile bir bağlantımız olacak. Saat 8.30 civarında Şahin Mengü'nün de değerlendirmeleri olacak. Bu Ergenekon davasının yeniden görülmesi ne anlama geliyor? Merak edenler için de onu şimdiden duyurmuş olalım. 8.30'da Şahin Mengü ile canlı bağlantımız olacak. Hemen geçelim gazetelerin köşe yazılarına. Bakalım kim neler yazmış. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan. Malum Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu'nun bir iddiası olmuştu. Demişti ki Cumhurbaşkanı geçen hafta gazete yöneticilerini, patronlarını, yazarlarını, işte yayın yönetmenlerini filan topladı, iftar yemeği verdi. Orada da başta Aydın Doğan olmak üzere patronlara talimat verdi. Dedi ki bu CHP'nin yürüyüşünü fazla büyük göstermeyin, görmeyin. Çünkü bunlar yasa dışı bir eylem yapıyorlar şeklinde bir talimat verdiği iddiası vardı. Tabii bu iddiasını belli somut verilere dayandırmadı Aykut Erdoğdu. Ben biliyorum şeklinde iddiada bulundu. Bunun üzerine Ahmet Hakan hemen hafta başında bir yazı yazdı. Dedi ki Aykut Erdoğdu, ben senin bu iddianı Becim patrona sordum, Aydın Doğan'a, yok öyle bir şey dedi. Dolayısıyla sen iftiracısın, müfterisin dedi. Şimdi Aydın Doğan'a düzeltiyorum. Ahmet Hakan Aykut Erdoğdu'ya diyor ki bak sana diyor şimdi tane tane anlatıyorum demiş. Bu arada Aydın Doğan'la da yaptığı konuşmadan Aydın Doğan'ın ifadelerini de aktarmış köşesine. Mesela Aydın Bey şunları söylemiş Ahmet Hakan'a. Ahmet güzel kardeşim, sen bana sordun. Cumhurbaşkanı sizi çağırmış, adalet yürüyüşünü vermeyin diye emretmiş. Doğru mu bu dedin? Ben de sana kesinlikle yalan, iftira dedim. Bu iddia hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı hem de beni sana altında bırakmaktadır. Koca bir yalan ve ayıptır dedim. Meğer bu zat ucuz kahramanlık peşindeymiş. Celp etti, emretti, süklüm püklüm oturdular gibi nezaket dışı cümlelerle kahramanlık yapıyor. Şu kadarını söyleyeyim. Ben siyasetçi değilim ve siyasi kimlik taşıyan insanlarla mecbur bırakılmadıkça polemikten hep uzak durdum. 40 yıldır ülkemde bağımsız yayıncılık yapıyorum diyor Aydın Doğan. Türk basın tarihinin en uzun süre yayın sahipliği yapan tek kişiyim. Emir ve talimatla yayıncılık bizim fıtratımıza uymaz. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde suçlanmasını da haksız ve etik dışı bir davranış olarak görüyorum demiş. Esasen gazetelerimizi okuyanlar ve televizyon kanallarımızı izleyen tüm vatandaşlarımız bizim adalet yürüyüşü hakkında toplumu bilgilendirdiğimizi göreceklerdir. Üzüldüm, yazık, çok yazık demiş Sayın Aydın Doğan Ahmet Hakan'a. Yaptığı açıklamada Ahmet Hakan da bu açıklamayı köşesinde yayınlamış. Ahmet Hakan bir şey daha yapmış. Erdoğan'ın iftarından önceki Hürriyet gazetesinde işte bu adalet yürüyüşünün verildiği birinci sayfaların kopyalarını yayınlamış. Sonra da iftardan sonraki Hürriyet'te de yine birinci sayfalarda bu yürüyüşün nasıl yer aldığını gösteriyor. Yani demeye getiriyor ki Aykut Erdoğdu doğruyu söylemiyor. Biz öyle bir telkin talimat almadık. İşte yayıncılığımıza bağımsız bir şekilde bu yürüyüşü de geniş bir şekilde vererek devam ediyoruz demiş Ahmet Hakan. Ama özellikle de işte Aydın Doğan'ın patronun açıklamalarını öne çıkarmış. Ahmet Hakan'ın köşesinde bir de şortlu kadınlara saldırılar nasıl biter diye bir yazı var. Diyor ki Ahmet Hakan, alçağın teki sırf şort giydi diye bir kadına saldırdığında bütün yetkililerimiz sanki başörtülü bir kadına saldırılmış gibi davranırlarsa, mesela ortalığı ayağa kaldırırlarsa, mesela isyan ederlerse, mesela çok görkemli bir tepki gösterirlerse, mesela anında saldırıya maruz kalan şortlu kadınla dayanışma içine girerlerse, bu ülkede alçakların kıyafetlerinden dolayı kadınlara saldırması olaylarında en azından %98 oranında bir azalma meydana gelir demiş. Dolayısıyla diyor ki eğer başörtüsü olayına gösterilen tepkiler aynı şekilde şortlu kıza saldırıya karşı da gösterilirse bunlar da azalma olur diyor. Katılmamak elde değil Ahmet Hakan'ın bu söylediğine. Yani çifte standartlı olmamak lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunulmaya ihtiyacı yok ama hatırlayacaksınız bir türbanlı hanımefendi yine bir minibüste başı açık bir genç hanımefendi saldırıda bulunmuştu. Küfür etmişti, işte bağırmıştı, çağırmıştı, itip kakalamıştı. Hemen gitti Kemal Kılıçdaroğlu benim hatırladığım kadarıyla o türbanlı genç hanımı ziyaret etti. Ya da işte CHP'li başka yöneticiler tam hatırlamıyorum. Böyle bir dayanışma gösterdiler. Yani dediler ki biz türbanlısın diye sana saldırılana da karşı çıkıyoruz. Yarın öbür gün başı açık diye saldırıya uğrayana yani işte şortlu mortlu diye saldırıya uğrayana da karşı saldırı olursa biz ona da sahip çıkarız dediler. Aynı şeyi de işte öteki cenahtan da beklemek lazım. Evet böyle cenahlar söz konusu. Onların da birbirleriyle bu şekilde empati yapmaları gerekiyor. Geçelim ekonomi sayfalarına. Erdal Sağlam'ın yazısında diyor ki Erdal Sağlam Hürriyet Ekonomi'de kabine beklentisi bürokrasiyi iyice kilitledi diyor. Kabinede değişiklik beklentisinin de etkisiyle Ankara'da bürokrasi iyice tıkanmış görünüyor. Özellikle büyük özel sektör firmalarının uzun zamandır bürokrasideki işlerinin yürümediği yönündeki şikayetlerin arttığı görülüyor. Özel sektör temsilcileri Ankara'da bürokrasideki işlerinin yürümediği dönemin artık çok uzadığını, karar çıkmaması nedeniyle artık günlük işlerinin bile aksadığını belirtiyorlar. Bu tıkanmanın kronikleştiğini, ileriye dönük plan yapmak konusunda ciddi caydırıcı bir hale geldiğini belirtiyorlar demiş. Son derece önemli bir şey. Tabii ekonominin çarklarının işlemesi için bürokrasinin de çalışması gerekiyor. Ekonomi bürokrasisinde de işte şu gelecek, bu gelecek bakan olarak şu alanca bakanlıklarda değişiklik olacak. Tabii bunun da bürokratik kademelere de yansıması olacak şeklinde böylesine bir beklenti olunca çarklar da dönmüyor diye haklı olarak uyarıda bulunmuş Erdal Sağlam. Sedat Ergin Bonn'da Almanya'da Deutsche Welle'nin düzenlediği bir global medya forumuna katılmış. Orada sosyal medya başlığı altında önemli tartışmalar, önemli görüşmeler yapıldığını aktarıyor köşesinde. Sosyal medya önce bir devrimdi diye hatırlatıyor. İşte vatandaş gazeteciliği kavramının ortaya çıkmasını, Facebook, WhatsApp gibi program ve yazılımların ortaya çıkmasıyla sosyal medya devriminin gerçekleştiğini ve ilerlediğini söylüyor. Peki 2017'de neredeyiz diyor bütün bu devrimler olduktan sonra. Diyor ki gelinen noktada özellikle toplumun bilgilenme hakkı bakımından sosyal medyadaki patlamanın yararları reddedilmemekle birlikte artık bu mecranın yol açtığı hasarların, sorunların da tartışıldığı, hatta bu tartışmada yararlara kıyasla daha geniş bir yer tutmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Sorunlardan biri fake news denilen çakma, uydurma haber diye çevirebileceğimiz olgularla olgularla ilgisi olmayan içeriklerin gazeteciliğe özgü kontrol süreçlerinden geçmeden dolaşıma girip gerçek muamelesi görmesi diyor. Bu konuda çocukların nasıl korunabileceği konusunda işte sosyal medya okur yazarlığı konusunda da enteresan tartışmaların ve çalışmaların yapıldığını da köşesine aktarmış Sedat Ergin Hürriyet'te. Taha Akyol darbeye zemin hazırlamak diye bir suç tanımlaması 15 Temmuz'dan sonra böyle bir suç tanımlaması çıktığını hatırlatıyor ve diyor ki Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerden tutun da Cumhuriyet Gazetesi mensuplarına kadar hemen bütün tutuklu gazeteciler hakkında bu iddia var. Terör örgütü ve yardım kavramlarının aşırı geniş yorumlanması da haksız tutuklamalara yol açıyor demiş Taha Akyol bizim bugünkü Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde. Akif Bekir bizim atanamamış imama sınav sorusu diyor. Atanamamış imamdan kastettiği kişi köşe komşusu Ertuğrul Özkök, komşum Özkök sitcom gazeteciliğine düşkünlüğüne açıklanamayacak merakların peşindeydi. Dün sanırım itiraf edemediği gizli bir imamlık arzusu var. Gazeteci cemaatine içimizden biri namaz kıldıracaksa onu da ben yapmalıyım diyor olmalı ki bir tarafı kıskançlığını dizginleyemiyor ama kuru özentiyle de olmaz diyor. Hocalık imtihanı yolsuzluk fiilinden diyor. Komşum imam hatipli değil, ne alaylı ne mektepli, yani fahri imamlık ehliyeti bile taşımıyor. Bu yüzden de hep bir gizli, yani atanamamış imam olarak kalmaya mahkum diye de köşe komşusu Ertuğrul Özkök'e çakmış deyim yerindeyse. Bugün kim? Akif Beki. Ertuğrul Özkök de bugün yerli ayakkabı da giymeye başladım diyor. Bir takım markalardan söz ediyor. Yani Hürriyet'in böyle bir kronik ayakkabı reklamı hastalığına Ertuğrul Özkök de katılmış. Hani Faruk Bildirici Hürriyet'in ombudsmanı, okur temsilcisi geçenlerde Ayşe Arman'ı eleştirmişti ya, sosyal medyada bazı ayakkabı ya da işte çanta ürünlerin reklamını yapıyor diye. Bugün de maşallah Ertuğrul Özkök Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni bir sürü marka saymış. İşte şunlar bunlar, onları da giyiyorum diyor. İşte fiyatlarından söz ediyor filan, işte ne kadar önemli markalar olduğuna değiniyor. Yapılacak şey değil tabii. Yani bir gazetecinin kalkıp da öyle markalarla bilmem nelerle uğraşması, yapmayın. Yani Ertuğrul Özkök'ün eski bir genel yayın yönetmeni sıfatıyla bu konularda daha titiz olması lazımken, neyse geçelim, sabah sabah Ertuğrul eleştirisiyle vakit kaybetmeyelim. Abdülkadir Selvi'nin yazısına bakalım. AK Parti'nin Kılıçdaroğlu kaygısı diyor bugünkü köşesinde. Geçmiş dönemlerde de işte Süleyman Bey'den, rahmetli Süleyman Demirel'den, İsmet Paşa'dan filan bahsediyor. O dönemlerin tartışmalarından söz ediyor. Sonra getiriyor lafı bugüne, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne. Diyor ki şunu net olarak ifade edeyim ki Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün akıbetinin 27 Mayıs'ta kıyaslanmasını doğru bulmam. Bu da tabii Nagihan Alçı'ya bir gönderme. Habertürk yazarı Nagihan Alçı o 27 Mayıs havası var filan gibi yazılar yazıyor ya, sanki böyle hani darbeye bir zemin oluşacak gibi böyle bir şey pişirmeye çalışıyor. Pek fazla doğru olmayan, yani gazeteciliğe yakışmayan bir tavırla. Neyse devam edelim. CHP lideri diyor Abdülkadir Selvi, meşru bir iş yapıyor ancak dikkatli olmalı. Bu tür uzun yürüyüşlerin nasıl başladığına değil nasıl sonuçlanacağına bakmak gerekiyor. Gezi olayları da 3-5 ağaç işi olarak başlamıştı. Ancak örgütler işin içine girince amacından saptı. Örgütlerin sızması konusunda dikkatli ve yürüyüşün meşruiyetine gölge düşürmeme konusunda özenli olmalı demiş Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında. Yani bu bazı köşe yazarları, işte Selvi de Nagihan Alçı da bir süredir yani bu yürüyüşten bu yürüyüşten rahatsız olmuş gibi gözüküyorlar ve işte uyarıda bulunuyorlar dilleri döndüğünce Sayın Kılıçdaroğlu. Habertürk'e geçiyoruz. Habertürk gazetesinde ikinci sayfada magazin yazarlarından Esin Övet'in bir yazısı var. Şortumuz kadar başınıza taş düşsün diyor Esin. Şortu var diye tekme atan, tokat atan adamlar var ya, işte onlar korkaktır, zavallıdır, acizdir, çaresizdir, tükenmiştir, bilgisizdir, insan bile değildir. Allah'ın işine karışırlar diyor. Şort giyiyor diye söylenen, laf söyleyen, laf atan adamlar var ya, işte onlar zavallıdır demiş Esin Övet. Kadınların şortuna göz diken namus bekçileri var ya, işte onlar kendi namussuzluklarını kadınların namusuyla kapatmaya çalışandır demiş. Bu arada sizin de kızınızın, kardeşinizin başına gelebilir diye ayrı bir yazı daha yazmış. Orada da diyor ki Esin Övet, farkında mısınız ya da farkında mıyız bilmiyorum ama bu herkesin her an başına gelebilir. Mesela sosyal medyada bir video yayınlanıyor. Önceki gün Eminönü'nde bir erkek dondurma yiyor diye sakallı bir adam yanına yaklaşıyor ve burası Müslüman ülkesi, dondurma yiyemezsin diyor. O kişi erkek değil, kadın olsa demek ki dövecek. Kendini zor tutuyor zaten. Yanındaki zor sakinleştiriyor. Şimdi bu olayın şortlu bir kıza tokat ya da tekme atan adamdan ne farkı var? Bu soruya yanıt verildiği gün her şey çözülecek kanımca diye de eklemiş Esin Övet. Eline sağlık. Gerçekten bir de düşünebiliyor musunuz? Şortlu bir kızın dondurma yediğini Ramazan'da, o sakallı, cübbeli zatı namuhterem nasıl tepki verirdi acaba? Gelelim Oray Eğin'in köşesine Habertürk'te. Oray Eğin, Ahmet ve Nedim'in arkadaşları nerede demiş. Niye soruyor bu soruyu? Efendim diyor ki yine Cumhuriyet yazar ve yöneticiler hakkında medyada az çok destek yazıları çıkıyor. Ahmet Altan ve benzeri diğer FETÖ tutukluları hakkında ise hemen hemen hiç kimse yazı yazmıyor diyor. Hemen her gün medyada Ahmet Nedim'in arkadaşlarından söz edilir olmuştu 2011'deki o kumpas davaları sürecinde diyor. Bunun bir nedeni merhamet yorgunluğu olabilir mi? Duygusal yükü ağır işlerde acil servis çalışanları, terapistler, polis, itfaiye çalışanlarında görülen bu sendrom zamanla insanın travmalar karşısında hissizleşmesine neden olur diyor. Buna da işte merhamet yorgunluğu benzetmesini yapıyor Oray Eğin. Diyor ki meslektaşları tutuklu dışarıdaki gazetecilerin de 2011'den bu yana benzer bir yorgunluktan muzdarip oldukları söylenebilir mi? Duruşmadan duruşmaya koştur, mağdur yakınlarını örgütle, siyasilere dikkat çekmeye zorla. Kolay iş değil. Ahmet ve Nedim'in arkadaşları maksimum çabaya minimum sonuç alındığını görüp pes ettiyse kimse onları zorlayamaz demiş. Şimdi Oray Eğin bu soruyu soruyor ama Ahmet ve Nedim'in arkadaşları niye bugün Mehmet ve Ahmet Altan için sokağa çıkıp da gösteri yapmıyorlar ya da adliyeye gidip protesto etmiyorlar diye ben cevabını vereyim sevgili Oray Eğin kardeşim. Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tutuklanması ve hapse atılması sürecinde Taraf gazetesi yani Ahmet Altan, Mehmet Altanlar bunlar tetikçi rolünü üstlendiler. Manşet attılar. Gazetecilikten tutuklanmadılar ki diye. Yani Ahmet'e ve Nedim'e terörist imasında bulundular. Yani suç işlediler. Yani tetikçilik yaptılar. Yani bu insanların demokratik özgürlüklerini, gazetecilik yapmalarını kınadılar, eleştirdiler ve ceza almaları için uğraştılar. Yani suç işliyorlardı o dönem. Katillerdi. Ahmet'in ve Nedim'in özgürlüklerini katleden insanlardı. Şimdi bugün aynı insanlar bir darbeye yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılanıyorlar. Yargı sürecinde ne çıkar ne çıkmaz bilinmez. Ama bugün mağduriyetleriyle Ahmet Şık ve Nedim Şener'in mağduriyetlerini karşılaştıramazsınız. Bugün onların mağduriyetleri adil yargılanıp yargılanmamaları noktasında bir mağduriyet. Ama öteki tarafta cinayet işleyen konumundaydılar. Ahmet'e ve Nedim'e karşı karakter cinayeti işliyorlardı. Demokrasi cinayeti işliyorlardı. Fikir ve düşünce özgürlüğü cinayeti işliyorlardı. Cinayetin mağdurlarıyla katili ben bir tutamam. Dolayısıyla ben de evet Ahmet ve Nedim'in arkadaşları statüsünde kendimi sayıyorum. O zaman o şemsiye altında eylemlere katılmıştım onların özgür kalmaları için. Bugün kalkıp Mehmet Altan ve Ahmet Altan'la ilgili olarak aynı tavrı göstermemem, onların özgürlükleri için mücadele etmememin gerekçesi de budur. Ama bir şey için mücadele ederiz, etmemiz lazım hepimiz. Adil yargılanma, hukukun işlemesi ve tarafsız baskı altında kalmadan işlemesi. Evet onun için Ahmet Altan için de bilmem kim için de Nazlı Ilıcak için de Ahmet Şık için de eşit duyarlılığı gösteririm. Ama nerede Ahmet'in arkadaşları bugün niye Mehmet'i savunmuyorlar, Ahmet Altan'ı savunmuyorlar diye de bir suçlamayı kimse hak etmiyor. Oray Eğin burada yanlış düşünüyor. Saatlerimiz 8.32'yi gösteriyor. Şimdi kısa bir ara verelim.
Zafer Arapgirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Burası RSFM, saatlerimiz 8.33'ü gösteriyor. Yayının başında da az önce sizlere anons etmiştik. Bu Ergenekon davasının yeniden görülmesiyle ilgili olarak kafalarda bir yığın soru işareti belirlendi. Yani hukuksal anlamda, yani adli süreç anlamında bazılarımızın çok fazla algılayamadığı, anlayamadığı bir süreç olarak kabul edilebilir. Benim de açıkçası şahsen çok fazla çözemediğim bir hukuksal karmaşadan mı söz ediyoruz? İşte bu konudaki soru işaretlerini gidermek üzere telefon attığımızda değerli bir hukukçu var. Avukat ve eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Şahin Mengü ile konuşacağız bunları. Şahin Bey merhaba efendim, günaydın.
Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar diyorum Sayın Arakçili. Haddim olmayarak bir şey söyleyebilir miyim?
Estağfurullah, buyurun.
Eski Cumhuriyet Halk Partisi değilim ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili.
Öyle dedim.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eskisi ve yenisi olmaz.
Hayır, yani eski Cumhuriyet Halk Partili.
Ama birileri kendini yeni Cumhuriyet Halk Partisi dediği için ona tepki olarak bunu söyledi.
Anlıyorum. Galiba yanlış duydunuz. Eski Cumhuriyet Halk Partili milletvekili diye söz ettim sizden.
Ama işte yani o anlamda söylediğinizi biliyorum
tabii
da.
Tabii tabii.
Anlayanlar sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenisi eskisi olur gibi algılıyor.
Anlıyorum. Anlıyorum. Peki o hassasiyetinizi de ben anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili diye o
teşekkür
zaman
ederim.
O vurguyu öyle yapalım. Tekrar merhaba diyelim. Şimdi bu,
merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Neler oluyor? Bizim gibi hukuksal süreçleri, işte prosedürü çok iyi bilmeyen fanilerin anlayacağı bir dille bir izah eder misiniz? Ergenekon şimdi, davasında ne oluyor?
Bu biliyorsunuz Ergenekon davası bir kumpas davasıydı. Yani bu FETÖ'cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk aydınlarına bir darbe vurmak üzere düzmece belgelerle hazırladıkları, açtıkları bir davaydı. Bu dava o kadar çok dava, ana davayla birleştirildi ki hem bu davada yargılanan insanlar lekelensin diye bunlar yapıldı. Yani Danıştay katliamındaki aşağılık katiller de bu davanın içine alındı. Hiç alakası olmayan insanlar da bu davanın.
Mesela Cumhuriyet'e bomba atanla, bombanın atanla, mağduru rahmetli İlhan
mağduru,
abi bile.
Aynı şey, aynı davada yargılanır hale geldi. Bunun sebebi işte bu kumpasçıların Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk aydınlarını yıpratma, bir yerden aldıkları emirle yıpratma davasıydı. Yargıtay şartlar ve hava değişince maalesef Türkiye'de hukuka şöyle güvenemiyoruz Sayın Arapkirli. Hukuk bunu böyle emrediyor deme şansımız maalesef kalmadı. Yani hukuk bir revanş kurumu haline geldi. Ama Yargıtay ilk verilen Ergenekon davasındaki gayri insani, gayri hukuki kararları bozdu. Bunun bir kısmını esastan bozdu. Esastan bozmak dediğim şudur. Böyle bir örgüt yoktur diye bozdu. 300 kişi kadar galiba yargılananlardan 300 kişi böyle bir örgüt olmadığı için haklarında karar verilecek. Bir grubu Sayın eski Genelkurmay Başkanı'nın da içinde olduğu bir grupta Genelkurmay Başkanlığı'nın yargılanması izne tabidir ve şeyde görülür onların davaları. Anayasa Mahkemesi'nde görülür.
Yüce diyeyim.
O nedenle evet. Bozdu. Yani iki bir de hakikaten işte bu dediğiniz gibi Cumhuriyet'e bomba atanlar, Danıştay katilleri onların dosyalarını ayırdı. Onların bir kısmı onadı zaten kararı. Ama asıl bozma iki nedenle bozma var. Bir tanesi biraz evvel söylediğim 300 kişi kadar sanığın böyle bir örgüt olmadığı için bozulması var. Bir de Sayın Eski Genelkurmay Başkanı ve ona bağlı olarak bunun izne tabi olduğu gerekçesiyle bozmalar var. Yani evet. Böyle bir örgüt yoksa, böyle bir örgüt olmadığına göre bu insanların bir darbe teşebbüsü söz konusu değil.
Peki şu o, olması, şunun olmasını beklemez miydik? Madem böyle bir örgüt yok, yani Ergenekon terör örgütü, evet. ETÖ diye o zamanlar manşetlerden verilen bir örgüt yok. Mahkemenin dün dosya önüne gelir gelmez, tamam kapattım bu davayı, bitti artık. Hani bunu bir daha görülecek hali yok demesi gerekmez miydi?
Ben de öyle demesi gerekirdi ama maalesef tabii daha bir formel, yani daha böyle bir kuralcı davranıyorlar. Normalde sizin söylediğinizdir. Eğer böyle bir örgüt yoksa, böyle bir suç yoksa sen beni yargılamamı niye uzatıyorsun? Anında bitir o zaman. En azından o 300 kişi için bitir. Hatta Genelkurmay Başkanı için bitir. Böyle bir örgüt yoksa onu şeyden yargılıyorlar çünkü. Anayasa Mahkemesi'ne Yüce Divan sıfatıyla gitmesi için görevi nedeniyle bir fiilinden ötürü yargılıyorlar göya. Ama adam o arada Genelkurmay Başkanı değil ki emekli olmuş. Üstünden seneler geçmiş. Yani 700 bin kişi emrindeyken darbe yapmaya teşebbüs etmemiş. Ama emekli olduktan sonra bana sorarsanız dün davayı hakikaten mahkeme en azından o dediğim gibi iki grup sanık açısından bir Genelkurmay Başkanı'nın dahil olduğu grup bir de öbür diğer 300 kişi açısından dün bitirebilirdi. Böyle bir örgüt yoksa böyle bir suç söz konusu değildir diye bitirebilirdi. Ama maalesef tabii çok böyle formalist davranıyoruz. İlla işte bir celse daha uzatıyoruz. Bunun da bakın çok şöyle bir kötü niyetli de diyebilirsiniz bana ama son yaşanan olaylardan sonra siyasi iktidar bir anlamda bu yargılanan insanları hala daha bir baskı altında tutmak için de davayı uzattırıyor.
Ben de tam bunu soracaktım şimdi size. Ağzımdan aldığınız lafı. Şimdi yargının çok bağımsız olmadığı gibi genel bir kanı var. Yani siyasi iktidarın etkisinde ya da telkini altında olduğu gibi bir kanı var. Şimdi bu kanıya inananlar, bu kanıyı güçlü bir şekilde hissedenler bu dediğiniz gibi düşünemezler mi? Yani bakın hani
Vallahi
tamam
ben öyle düşünüyorum.
tekrardan
Ben öyle
dosyayı
düşünüyorum.
getirdik masaya şurada bir dursun bak hani hiç belli de
Evet,
olmaz.
hala daha en azından Eylül ayına kadar
Evet.
insanların kafasında demokrasinin kılıcı gibi bak daha da yargılama devam ediyor. Çünkü hakikaten bir yargı bağımsızlığı artık söz konusu değildir. Yani her türlü hakime, her düzeydeki hakime her türlü baskı yapılabilir anlamında. Çünkü yargı bağımsız ortadan kalktığı zaman yargı siyasal iktidarın emrine girmiş olur.
Bu da sizin partinizin başlattığı bu adalet yürüyüşünü biraz daha anlamlı hale getiriyor, değil mi? Bu söylediğiniz baskı
Doğru
yürüyüşü.
tabii. Bakın ben Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı olan bir siyasetçiyim. Ama yapılan hareket doğrudur. Ha, zamanı geç kalmıştır şu bu ama doğrudur hareket. Bu bir adaletsizliğe karşı bir tepki yürüyüşüdür. Doğrudur. Buna destek de verilmesi gerekir. Ona inancım da tam. Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu bunu tek başına yapmak gibi bir şeye katılınca bu katılım çok daha büyük olabilirdi. Yani hakikaten Ankara'dan İstanbul'a doğru yüz binler yürüyebilirdi. Kendi başına, tek başına akşamleyin hareket etmeseydi. Yani bir anda hepimiz radyolardan duyduk. Ben şu saatte buradayım diye ve bir gün sonraya verdi bu saati radyoyu. Bunu daha uzun süreye, cumartesiye verebilirdi. Daha kalabalıklar toplanabilirdi. Ama böyle istemiyormuş demek ki. Kendi çevresindeki bazı 3-5 insanla yürümeyi diye tuttu. Bu da kendi tabii siyasi parti genel
Peki
başkanı kendi...
o zaman merak edenler için soralım. Belki kişisel bir soru gibi algılanabilir ama tabii bir siyasi muhtevası da olacak bu sorunun. Siz Cumhuriyet Halk Partisi içinde Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden bir kanattasınız. Yani farklı
Evet.
sahiplerle muhalefet eden farklı çevreler var ama siz de farklı bir açıdan
Evet.
eleştiriyorsunuz. Ama eylemin en azından ilkesel olarak
Doğru
doğru
olduğunu
olduğuna
düşünüyorum.
inanıyorsunuz. Gidip
Evet.
o safa girecek misiniz bir aşamada?
Hayır ve şu anda böyle bir şey düşünmüyorum tabii. Çünkü ben bunun bir çok kısıtlı bir hareket olduğunu inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir hareket yapıyorsa yüz binleri yürütmesi lazım. Bakın bizim bunun örneği vardır. Bir Sarıgül'le bir ihtilaf olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi Ortaklığı Genel Başkanı Sayın Baykal ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi Anıtkabir'e çağırmıştı. Anıtkabir'de bir anda yüz binler vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir hareket yapıyorsa yüz binleri harekete geçirmesi lazımdır. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nunki çok şahsi bir hareket haline kaldığı için ben bu olaya, yani hareketin bakın tepkiye karşı değilim. Ama organize ediliş şekline karşıyım. Çok daha
Peki
geniş
ama size
kitlere.
de demezler mi? Gelin siz de güçlenin. Güçlenelim o zaman. Daha
Ben de
artalım kalabalık.
şimdi kendime göre bazı arkadaşlarımdan bu tepkiyi başka türlü vermek niyetindeyim. Zaten ben haftada 2 günde olsa köşe yazıyorum ve bu tepkiyi de destekliyorum.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz
Ben
Şahin
teşekkür ederim
Mengü.
Sayın Arakçı. İyi
Sağ
yayınlar diliyorum.
olun. İyi günler diliyoruz efendim. Avukat Şahin Mengü. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve CHP içinde de Kılıçdaroğlu'na muhalif kanattan olarak tanınan milletvekili Ergenekon davasının yeniden görülmesiyle başlayan süreci anlattı bize ve dolayısıyla da laf adalet yürüyüşüne geldi. O vesileyle de Kılıçdaroğlu'nun aslında CHP'nin doğru bir eylem yaptığını ama gecikmiş ve biraz da Kılıçdaroğlu'nun şahsileştirdiği içinde zayıf kalan bir eylem olarak nitelendirdi. O konudaki değerlendirmelerini de almış olduk. Saatlerimiz 8.42 gösteriyor. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Posta gazetesinde Rauf Tamer ne yazmış? Rağmen başlığıyla diyor ki her ülke kendi aydınıyla övünür. Tabii her aydının da kendi ülkesine bir hayrı olur. Bizim aydınımızla övünemediğimiz gibi aydınımızın bir hayrını da göremiyoruz. Vazgeçtik hayrından bir de başımıza dert açıyorlar demiş Rauf Tamer. Efendim aydın ihaneti var demek istemiyorum. O lafa hiç katılmam ama çok iyi bilirim ki ülkesiyle ödeşmek yerine ülkesiyle didişmek yolunu seçmiş tuhaf bir aydın tipine sahibiz. Elini taşın altına hiç sokmayan, çalışmayan, üretmeyen, sadece eleştiren bir tip. Elbet istisnaları var ama genel karakter böyle demiş Rauf Tamer bugünkü Posta'daki köşe yazısında. Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdil diyor ki bir tekzip yazısı yayınlamış köşesinde Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Vekili Avukat Kamil Özçelik'ten gelen bir tekzip metnini yayınlamış. İşte bağışıklık sistemi başlıklı bir köşe yazısı yazmış. İşte o yazıda sui niyet ve gerçeklik, objektif habercilik, basın meslek ilkeleriyle bağdaşmayan bir içerik ve üslup var demiş. Bizi küçük düşürmeye çalışıyorsunuz, itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz demiş. O tekzip metnini yayınlamış Yılmaz Özdil. Altına da diyor ki ilk başlığıyla: 1982'den beri gazeteciyim. 35 yıl. Bu yukarıda okuduğunuz meslek hayatımdaki ilk tekzip. Binlerce menfaat çetesinin ayağına bastım. Binlerce güç odağının gözüne parmağımı soktum. Binlerce illegaliteyi afişe ettim. Kendisini milletin sahibi zannedenleri kurdeşen etmek için elimden geleni yaptım. Yüzlerce defa mahkemeye verildim. Binlerce defa tekzip yayınlatmaya çalıştılar. 35 yıl boyunca hukuk sayesinde hep haklı bulundum. Tekzip talepleri hep reddedildi. 35 yıl boyunca da hiçbir hukuk adamı çıkıp şu yazdığın şu kelime yalan demedi. Bu ilk diyor. Adalet yürüyüşünün yapıldığı şu günlerde Deniz Feneri'nde dolandırıcılık yapılmadığını söyleyen, Keriz Feneri diyerek Deniz Feneri'ni rencide ettiğimi söyleyen, ahaliyi tokatladıklarını yazarak Deniz Feneri'ne iftira attığımı söyleyen, Deniz Feneri'nin fakir fukaraya yardım etmesini engellemek için kötü niyetle karalama yaptığımı söyleyen AKP adaletini tebrik ederim. Ramazan fitremi Deniz Feneri'ne vereyim bari demiş Yılmaz Özdil bugünkü yazısında. Necati Doğru da Sözcü gazetesinde bu Manisa'da askerlerin işte topluca zehirlenmesini anlatan, zehirlenmesine yol açan olayla ilgili bir şirket vardı, yemek tedarikçisi şirket, onunla ilgili olarak 7 yılda 70 kat sermayesinin artırılması meselesini yazıyor. Diyor ki 7 yılda 70 kat büyümeye, zenginleşmeye, sermaye çoğaltmaya önceden ayarlı çıktı. 7 yıl önce kurulmuş, 2013'te sermayesi 100 bin TL, 2017'de 7 milyon TL olmuş. 70 kat büyümüş diyor. Peki bakalım diyor, Türkiye'de neler oldu 7 yılda? İşçi ailesi 3 kat büyümüş. 7 yılda memur ailesi 3,5 kat büyümüş. 7 yılda çiftçi ailesi büyümemiş, yerinde saymış. Emekli ailesi küçülmüş, geri gitmiş. Esnaf ailesi 4 kat büyümüş. Subay polis ailesi 2 kat büyümüş. Akademisyen ailesi 1,5 kat büyümüş. 7 yılda Koç Holding 20 kat büyümüş. Sabancı Holding 20 kat büyümüş. Cumhurbaşkanının gemicik sayısını sürekli artıran oğullarının şirketleri 30 kat büyüdü diyor. Başbakanın çocukları da gemicik sayısını her yıl çoğalttılar diyor. Ve Mehmetçik zehirleyen de 7 yılda 70 kat büyüdü diye de ekliyor Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesinde Özgür Mumcu, adalet Türkiye'nin temelidir diyor. Dünyanın en sakin muhalefeti elinde adalet pankartıyla Cumhuriyet'in kurulduğu Ankara'dan Cumhuriyet'i kuranların geldiği İstanbul'a boşuna yürümüyor demiş Özgür Mumcu. Muhalif bellediğiniz herkesi içeri atabilirsiniz. Siz ki Anayasa Mahkemesi üyelerini dahi ne hallere düşürmüşsünüz. Hukuku elbette yerle bir edebilirsiniz. Gücünüz vardır. Önünüzdeki tek engelse Türkiye'dir. Bu tuttuğunuz yol sonunda devleti, Türkiye'yi yıkar. Neden? Çünkü adalet mülkün, yani Türkiye'nin temelidir. Vatanseverlik nutuk atmakla olacak iş değildir. Aynı imkanları verin, sizden daha fazla hamaset yapanı bulmak kolaydır. Vatanseverlik, vatanı oluşturan halkı, yani milleti bütün farklılıklarına rağmen adaletle bir arada tutabilmektir. Özetle hukuk devletini kim yıkıyorsa milletin düşmanı odur demiş Özgür Mumcu. Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen de direnme hakkı lütuf değildir diyor bugünkü yazısında. Demokrasilerde iktidarı ellerinde tutanların temel hak ve özgürlüklere hoşgörü göstermek lütfunda bulunduklarını söylemeleri halinde vatandaşın cevabı açıktır diyor Ali Sirmen. Arkadaş, hoşgörünü kendine sakla. Benim anayasayla korunmuş özüne kimsenin dokunamayacağı haklarım var. Demokrasilerde iktidarlar yalnızca vatandaşın direnme hakkına saygı göstermekle mükellef olmakla kalmayıp aynı zamanda bu hakkın kullanılmasının önüne engeller çıkacak olursa onu önlemekle de yükümlüdürler. Yoksa kendileri anayasayı ihlal suçu işlemiş olurlar. Ama bu noktada eğer iktidar bu demokratik gerçeği anlayacak kafada olmuş olsaydı, zaten direnme hakkının kullanılmasına, adalet yürüyüşüne bile gerek kalmazdı ki dediğinizi işitir gibi oluyor ve doğrusu verecek yanıt bulamıyorum demiş. Doğru söze ne denir ki diye bitirmiş Ali Silmen bugünkü yazısını. Milliyet gazetesinde Mehmet Tezkan ne yazmış? Türkiye'nin utanç saati diyor. Hayat Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombaları ile değişti. El bombası deyip geçmeyin. El bombası başına onlarca müebbet hapis düştü. Operasyonlar birbirini izledi. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, 5, 6, 7, 16, 17, 18 derken ucu bucağı kaçtı. Neredeyse hakkında soruşturma açılan kalmadı. Kiminin telefonu dinlendi. Kiminin evi arandı, sorgulandı, gözaltına alındı, tutuklandı, ceza verir gibi tutuklandı. Türkiye öyle bir hale gelmişti ki insanlar mini bavullarını yatak ucuna koyarak kuş uykusuna yattılar. Kuş uykusu dedim çünkü sabah 5 Türkiye'nin utanç saati olmuştu. İnsanlar kafalarına basılarak araçlara sokuldular. Aşağılama, itibarsızlaştırma, karalama, yaftalama gırla gitti diyor. Ergenekon davası sürecini anlatıyor. Sonradan da diyor ki fakat küçük bir problem vardı. Binlerce teröriste sahip örgütün yeteri kadar silahı yoktu. Gerçi polis kendi gömdüğü silahları kendi bulup örgüte yamamıştı ama çoğu işe yaramadı. Tezgah kokuyordu. Savcılardan birinin aklına şeytanın aklına gelmez denilen geldi. İşi uzatmayalım, tek hamlede çözelim dedi. Öteki savcılar sordu. Nasıl? İşte eski genelkurmay başkanını terörist diye içeri alalım, örgüte yamayalım, olsun bitsin. Öteki savcılar doğruya dediler. Böylece örgütün tankı, topu, tüfeği de olur. İşte o süreci anlatıyor ve sonunda da diyor ki Ergenekon davası dün yeniden başladı. Ergenekon savcılarının birleştirdiği iddianameler teker teker ayrıldı. Danıştay saldırısının dosyası ayrıldı. Genelkurmay Başkanı'nın yargılanması durduruldu. Ergenekon sopasıyla Türkiye'yi titreten savcılar, hakimler nerede, ne yapıyorlar diye sorarsanız bir kısmı kaçtı gitti, bir kısmı hapiste volta atıyor diye durumu özetlemiş Mehmet Tezkan bugünkü köşe yazısında. Star gazetesine geçelim. Star'da bakalım yazarlar neler yazmış bugün. Ahmet Kekeç, 20 Temmuz darbesinin kodları. Siz darbenin 15 Temmuz'da yapıldığını zannediyorsunuz değil mi diye soruyor Ahmet Kekeç, sonra devam ediyor. Hayır, darbe 20 Temmuz'da yapılmış. Kasetten çıkma Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu böyle diyor. Peki 15 Temmuz ne oluyor? 15 Temmuz hükümet tarafından yönlendirilen kontrollü birimlerin yol açtığı karışıklığın tarihiymiş. Direkt böyle söylemiyor tabii. Sadece demeye getiriyor. Hepimiz yani 80 milyon o geceye tanık olduğumuz için fazla çarpıtamıyor. Utandığı için değil, yediremeyeceğini düşündüğü için çarpıtamıyor. Bu demeye getirmelerin sonucunda bize söylediği şey şu. Hükümetin yönlendirdiği kontrollü birimler 15 Temmuz gecesi darbe diye yorumlanabilecek bir karışıklık yarattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine halkı sokağa çağırarak onlara darbeyi bastırdı. Maksat hem halka darbe bastırma zevki yaşatmak hem de kafasındaki darbe planını zahmetsizce yürürlüğe sokmaktı. Ahmet Kekeç ne güzel anlatmış ya hadiseyi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar belirgin bir dille anlatmamıştı. Neyse, diyor ki ondan sonra hemen hatırlatalım. Kılıçdaroğlu'nun bütün muhalifler dediği kesimi PKK'lılar, FETÖ'cüler için oluşturuyor. İlginçtir. Bu iki kesimin cezalandırılması daha çok Amerikalıları rahatsız ediyor. Yani ilginçtir. Aynı Amerikalılar bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş suçlusu olarak yargılanması yönünde yayınlar yapıyor, kampanyalar düzenliyor diye devam etmiş Kılıçdaroğlu'nu işte ve dışarıdan da Erdoğan'a karşı olan unsurları aynı kefeye koyarak suçlayan yazısında Ahmet Kekeç. Efendim devam edelim. Halime Kökçe, şu yaylada bir ocaklık yerim var diye bir yazı yazmış. Zargistan yaylasından söz etmiş bugün. Yaz gelince tatil yeri aramak gibi bir derde düşmem. Zaten gideceğim de yerde bellidir demiş. Orada Zargistan yaylasının fotoğrafını yayınlamış. Oralardan bahsediyor bugünkü yazısında. Efendim Mehmet Metiner'in, AKP milletvekili Metiner'in köşesine bakalım Star gazetesinde. O ne diyor? FETÖ hilesi, mızrakların ucundaki adalet diyor. FETÖ'de hile çok. FETÖ'nün türlü kılıklardaki ayakları da. Kafalarını aynı amaç için nasıl da bulundukları yerden çıkarmaya başladılar. Baksanıza, mızrakların ucuna geçirilmiş adalet hilesini görmeyenler yem olurlar. Abdülhamit'e karşı yürüyenlerin içinde de iyi niyetliler vardı. Abdülhamit'e karşı hürriyet talebinde bulunan iddiatçıların safında da İslamcılar ve dönemin meşhur din alimleri vardı. İstibdat rejimine karşı hürriyet için yürüyorlardı. Sahi kim istibdata karşı hürriyet talep etmez ki? Şimdi ise Erdoğan'a karşı yürüyorlar. Diktatörlük rejimine karşı özgürlük ve adalet için yürüyorlar güya. FETÖ'nün siyasi ayaklarının yanında yürüyenlerin veya bu yürüyüşü met edenlerin içlerinde bizim mahallenin eski İslamcıları da var. Bu yürüyüşü sivil ve barışçı diye övenler, bu yürüyüşü geçmişteki el ele yürüyüşümüzle benzeştirenler, dahası geçmişteki yargı mantığıyla bugünkü yargı mantığının aynı olduğunu iddia edenler, bilerek veya bilmeyerek Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini nereye oturtmuş oluyorlar acaba diyor. İşte özellikle de bu o saflarda yürüyen eski İslamcıları kastederek diyor ki, dostun gülü yaralar bizi biline diyor. Yani not alın diyor, siz diyor dost gülü olarak bizi yaralıyorsunuz diye sitem ediyor Mehmet Metiner. Bakalım Yeni Şafak'ta kimden ne yazmış? Hayrettin Karaman Hoca adalet başlığıyla yazmış. O da bu yürüyüş hadisesine değiniyor. Diyor ki Gezi'nin bahanesi kesilen birkaç ağaç idi. Yürüyüşün bahanesi de adaletsizlik. Adaleti herkes her zaman her yerde istemeli. Gerçekleşmesi için elden gelen gayret meşru yollardan sonuna kadar sarf edilmelidir. Bu hususta fikir ayrılığına yer yoktur. Ama başkalarına da adil davranılmadığı, haksızlık yapıldığı, başkaları hak ettiğini alamadığı zamanlarda seslerini çıkarmayan, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen, sonra kendi değerlendirmelerine göre adaletsizliğin ucu kendilerine dokununca gürültü koparan, toplumu adalet için yardıma çağıran kimselerin samimiyeti arızalıdır ve davranışları işe yaramaz diye bugünkü adalet yürüyüşçülerini bu şekilde eleştiriyor Hayrettin Karaman Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde. Bıyık meselesi nasıl başladı diyor Kemal Öztürk Yeni Şafak'taki yazısında. Neymiş bu bıyık meselesi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındakilere neden bıyık bıraktırdığını ve bu işin nasıl başladığını öğrendiğinde adeta ipten döndüm diyebilirim. Anlatacağım ama şuraya bir not düşmem lazım diyor. Kemal Öztürk tanıyacaksınız belki, hatırlayacaksınız. Sima olarak eski Anadolu Ajansı'nın genel müdürüydü. Bıyıksız kendisi, bıyığı ve sakalı yok. Yani o notu da düşerek aktarayım yazısını. Diyor ki, geçen seneydi bir başbakan yardımcısını bıyık bıraktığı dikkatimi çekti. Hayatta bıyık bırakacak biri değildi. Çünkü yakışmadığını aynaya ilk baktığında hemen anlardı. Sonra baktım başka bakanlar, siyasiler de bıyık bırakıyor. Lakin estetik açıdan sorun büyük. Bir tweet yazayım dedim. Bıyık bırakma modasını başlatan her kimse AK Parti'nin oyları düşsün istiyor herhalde diyecektim. Ya bir sorayım, bu şu moda nasıl başlamış diye Ankara'daki eski arkadaşları aradım diyor. Telefonun öbür ucundaki arkadaşı muhtemelen arpa boyu kadar bıyığını burmaya çalışıyordu. Neşeli bir şekilde olayı anlatıyor ama ben soğuk teller döküyorum. Meğer büyük tehlike atlatmışım. Çünkü modayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisiymiş. Tabii ki tweet'i yayınlamadım ama tansiyonum fena çıktı. Bıyık modası çok güzel oldu diye tweet atayım diye düşündüm. Sonra sakin ol, bu gereksiz yalakalık daha çok dikkat çeker. Kimsenin bu taslak tweet'ten haberi yok dedim ve rahatladım demiş. Sonra işte MIT'in parmağı mı var acaba bu işte diyor, böyle espriler yapıyor. Başbakan yardımcısının başına gelenlerden bahsediyor. Yani böyle o belli bir cenahta, o cenahta yani hükümete yakın cenahta böyle bir bıyık sakal meselesi varmış. Bu nereden gündeme geldi? Bilmeyenler için hatırlatayım. Habertürk yazarı Fatih Altaylı geçen gün işte o iftar yemeğinde baktım ki diyor herkes bıyık sakal bırakmış. Demek ki orada diyor böyle bir kampanya başlamış diyor. O dikkatini çekmiş. Kemal Öztürk de ondan öykünerek yazmış. Bıyıkla sakalla tamamladık bugün de köşe yazarları arasındaki gezintimizi, vaktimiz bu kadar. Efendim bugün herkesin çok iyi bildiği bir ünlü şarkıyla, yani bir uluslararası marş haline gelmiş bir şarkıyla, o meşhur Ciao Bella şarkısıyla noktalayacağız. Tam 9 dille, aralarında Türkçenin de bulunduğu 9 dille seslendirmesini dinleyeceğiz. Yarın sabah buluşmak dileğiyle Ciao Bella ile veda ediyoruz.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Elleri bağlanmış buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Elleri bağlanmış buldum yurdumu, her yanı işgal altında.
Aru asani mega samete, oh bella ciao bella, ciao bella, ciao.
Ciao bella, ciao ciao ciao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir.
It's in the morning, the day in the oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. It's in the morning, the day in the of an instant before you. Till tomorrow, the day in grüne, auf in den Stanzen den Boden.
Ihre Schulter, da wird es hell. Zafer Arap Kirliği ile Seyru Sabah sona erdi.